Evet sevgili izleyicilerimiz, yayınımıza Harun Yahya TV internet sitemizden devam ediyoruz. Konuklarımız biyolog Sayın Onur Yıldız ve Akın hocamızla beraberiz. Araştırmacı kendisi. İnşallah. Özellikle biyoloji konusunda ve anti evrim çalışmalarıyla tanınan bir kardeşimiz. Programımızda yine evrimcilerin nasıl sahtekarlıklar yaptıkları, insanları nasıl kandırma tekniklerini uyguladıkları ve ne tür hilelere başvurduklarını detaylandıracağız hep beraber. Aynı zamanda Allah'ın yaratma sanatından da detaylar vereceğiz inşallah. Evet Akın hocam, bir videomuz vardı zannediyorum.
Evet, evrimcilerin... Habertürk'te çıkan çok fazla evrimci oldu. Yani evrimle ilgili çok fazla program yapıldı. Evet. Şimdi orada dolayısıyla evrimciler de yani teorilerinin bir delili olmadığı için ve bu konuda hiçbir zaman doğru söyleyemedikleri için çok fazla yani yalana başvurmak zorunda kaldılar. Şimdi onlardan bakabiliriz yani zaten çok, çok fazla olduğu için.
Ya örnekler üzerinden gitmek hani evet. Örnek kadar...
Tek cümleyi söyleyecek olursak eğer bizim bugünkü çok hücrelerin ilk atasını oluşturan temel hücreye baktığımızda bu hücrenin bu büyük özelliklere sahip hücreleri vermesindeki en önemli etkenin bir bakterinin başka bir bakterinin içerisinde, bu da arkebakteriden bakteridir, girip bir ortak yaşam oluşturmasıyla biz bugün bildiğimiz hücreyi meydana getirmiş oluyoruz. Yani evrimsel olarak meydana çıkmış oluyoruz.
Evet. Evet, burada işte ekrandaki kişi ilk hücrenin, şimdi evrimcilerin açıklaması gereken çok önemli bir konu. İlk hücrenin oluşu değil mi?
Evet.
Yani
evet.
Nasıl oluştu? Çünkü insanoğlu şu anda her şeyini birleştiriyor, tüm imkanlarını birleştiriyor ve tek bir hücre yapamıyor.
Evet.
Şimdi dolayısıyla evrimcilerin ilk hücrenin nasıl oluştuğunu açıklaması gerekiyor. Ve bunu hiçbir şekilde aslında açıklayamıyorlar ama burada enteresan bir açıklama var gerçekten. Yani çok değişik bir açıklama. İki bakterinin birbirine kaynaşmasıyla, birleşmesiyle ilk hücre oluştu diyor ekrandaki kişi.
Evet.
Yani burada çok gerçekten değişik bir açıklama var. Yani hücrenin yapısı, çok değişik bir yapısı var, bambaşka bir yapısı var. Bakteriye bakıyoruz, bakteri niye birbirine kaynaşsın, yani niye birleşsin, değil mi? Yani çok bambaşka yapılar.
Zaten o bakterinin oluşması yani, açıklamasını şöyle.
İlk hücrenin açıklaması değil ki bu.
Evet yani.
Bu ikinci
hücrenin kayışmasının açıklaması bu.
Yani evet.
Zaten o hücreler nasıl oluştu?
O işte, arke bakter denen hücre nasıl oluştu ki her bakteride mükemmel teknoloji var.
Evet.
Hani zaten çok kereler konuştuk. İlkel bir yapı yok dünyada Allah'ın izniyle. Allah'ın kudretiyle ilkel bir canlı yok. Hiçbir şey yapı ilkel değil. Basitten komplekse bir gidiş yok. İlk hücre zaten o da kabul ediyor demek ki yani. Arkeye bakter o haliyle zaten vardı diyor. Demek ki buradan bu çıkıyor. O diğer hücrelere kanalize olduğunu iddia ediyor ki o da yanlış. Arkeye bakter günümüzde de yaşıyor. O zaman da var, bugün de var. Hiçbir değişiklik yok. Hala yaşam devam ediyor. Ve yine söylediğin gibi Akın Hocam, ilk hücrenin açıklaması yine yok ortalıkta.
Yani ilk hücre diyor ki bugünkü haline nasıl ulaştı? Şimdi zaten bugünkü haliyle var zaten. Yani şeye gittiğimizde, fosil kayıtlarına gittiğimizde mavi yeşil algler, yani suda yaşayan, fotosentez yapabilen yosun hücreleri zaten bunlar 3.2 milyar yıl önce zaten varlar. Avustralya'nın Chert bölgesinde özellikle tespit edilmiş olan film kayaların üzerine film oluşturdukları halde, onun daha önce birçok kez göstermiş fotoğraflarını. Onlara ait fosilleri zaten bulabiliyoruz ve incelendiğinde bugünkü alglerle aralarında hiçbir fark olmadığını zaten görebiliyoruz mikroskop altındaki incelemeler sayesinde. Demek ki bugünkü hali neyse o günkü hali de yine oydu zaten. Arada bir değişim olmadı. Bir dönüşüm de olmadı. Değil mi? Bir defa bu bir yalan. Bugünkü haline nasıl dönüştü diye cümleyi kurmaya başlamak. O bir yalan. O bir demagoji bir. İkincisi yine dediğiniz gibi yani iki bakteri birleşti ve ilk hücreyi oluşturdu demek bir yalan.
Evet, i̇ki yani, hücre birleşip ilk hücreyi oluşturdu demek gibi bir yani şey
iki
yani.
Hücre, iki artı bir yeni hücre yani. Diyor yani ilk hücre diyor. Hayır zaten o hücreler demek ki vardı, sen de bunu kabul ediyorsun ki zaten öyle. Yani yalan kendi içinde bir şeyleri örtbas etmek, gerçekleri saklama var burada çaba olarak.
Yani zaten evrimcilerin yapacağı başka bir şey yok çünkü yani bir tane bile delilleri yok.
Evet.
Yani hiçbir delilleri olmadığı için sadece böyle kendinden emin bir tavırla ve konunun uzmanı gibi bir kendine hava vererek sadece bir demagoji yapma var. Bunun haricinde başka hiçbir şey yok. Onlar yani bir örnek daha verelim mesela şimdi yine aynı kişi canlıların ortak atadan geldiğine dair hiçbir kuşku yoktur diyor. Şimdi izleyelim onu da.
Canlıların ortak bir kökenden geldiğine dair.
Yani şimdi bu tamamen bilimle alakası olmayan, tamamen gözlemlere, verilere, fosil kayıtlarına tamamen aykırı bir açıklama. Evet. Yani ortak atadan geldiğine dair bir tane delil bile yok. Yani kuşku olmayı bırakın. Tek bir delil yok zaten. Ve ortak atadan gelmediğine dair zaten bütün deliller ortak onu gösteriyor. Kambriyen devri denen bir dönem var. Bundan 505'te 570 yıl arası, evet, bir döneme önce denk işte geliyor.
Milyon yıl önce.
5, milyon yıl döneme geliyor. Ve bu dönemde canlılara ait 100'e yakın flüm bir anda ortaya çıkıyor. Yani evrimsel iddiası neydi? İşte bir hücre var, sonra balık, işte çoğalan balık çeşitleri, sonra sürüngen. İşte ardından sürüngenler işte memeliye veyahut da kuşlara dönüyor. Bu şekilde bir iddiaları var. Yani ortak teorisi bu. Ama bakıyoruz Kambriyen devrinde zaten 100'e yakın flüm bir anda ortaya çıkıyor. Çok kısa bir dönem içerisinde ortaya çıkıyor ve geçmişte ona ait, evrimcilerin iddia ettiği gibi geçmişine ait olabilecek bir canlı da yaşamamış. Sadece 3,5 milyar yıl önce işte bakteriler tek hücreli, birkaç çok hücreli canlı yaşamış. Şimdi evet, kuşku yok denilmesi, yani nasıl bir aldatmaca, yani nasıl bu kadar rahat konuşulabiliyor? Çok enteresan bir şey yani gerçekten.
Kuşku yok, yani biz böyle bir ortak karar aldık aramızda hiç kuşku duymamak üzere. Yani dogmamızdan, insan tabii ki dogmadan kuşku duymaz. Dogmatik olarak inandığını belirtmek istiyor burada herhalde.
Evet, büyük ihtimal bu şekilde olsa gerek.
O 3,5 milyar yıl önceki hücrelerin fotoğrafları da var. Evet. Onu gösterebiliriz isterseniz.
Evet, az önce bahsettiğim benim de değil mi?
Evet, evet. Bu Avustralya'da bulunan, Western bölgesinde bulunan 3,5 milyar yıl.
Short bölgesinde, evet.
3,5 milyar yıl önceki fosillerin, şimdi şu çok dikkatli incelememiz gerekiyor. Bu fosil. Buna mikrofosil deniliyor. Böyle bir teknoloji var. Kayaçların içerisinde evvela zaten fosil araştırmacıları ilk önce mikrofosilleri araştırıyorlar. Bu bakteriler çok yaygın bir şey olduğu için, her yerde bulunabildiği için ve bakteriler genelde canlıların olduğu yerde yaşıyorlar. Hani kötü mesela bir çöl ortamının derinliklerinde hani çok sıcak, çok soğuk farkların olduğu, şartların zor olduğu yerlerde de yaşıyorlar ama çok az yaşıyorlar. Ama nerede bakteri çoksa orada canlı da çoktur anlamına geldiği için.
Evet.
Paleontologlar ilk bakterilere bakıyor. Bu yani yeni bir teknoloji değil. Bunun bir teknolojisi var. Şimdi bu yukarıda gördüğümüz fosil. Alttaki de günümüzde yaşayan Cyanobacter denen bakteri grubunun şekli. Ve bakıyoruz aynısı. Bakın hiçbir değişiklik yok. Yani hücre madem o kadar basit olduğunu iddia ediyorlar Cyanobacter'lerin. Hücrenin mesela zarındaki bir protein de mi değişmez yani, değil mi? Evrimci kafaya göre. Yani bunun uzunluğunu etki eden genlerin hiçbirisinde mi mutasyon olmaz? Veya değil mi? Hücrenin içindeki sitoplazmanın yoğunluğunu etkileyen, yani o şimdi hücrenin içinde bir sıvı var. Hücre içini iskeletini oluşturan proteinler var. Yani o bir yapı. Üç boyutlu bir yapı. Hacimsel, evet, bir yapı. Bunu etki eden hiçbir bir etken 3,5 milyar yılda değişmez. Değişmiyor. Çünkü Allah canlıları bir anda mükemmel yaratıyor. Değişmeyecek biçimde yaratıyor Allah'ın izniyle.
Evet, evrim yok yani.
Evet. Evet, evrim yok diyor.
Bir de yine yalan söylüyorlar bir konuda. Diyorlar ki biz mikropları, işte mikroorganizmalara ait fosiller bulamayız diyorlar. Böyle bir yalan uyduruyorlar. Hayır, bulabiliriz. İşte fosiller, yani mikroorganizmaların fosillerini de biz bunları tetkik edebiliyoruz. Örneğin bu göstermiş olduğun kaynak zaten Nature dergisinde yayınlanmış olan bir araştırmanın sonuçları. Yani evet. Ve pek çok dergide de yine aynı şekilde refere edilmiş. Yani pek çok aktarıla gelmiş olan bilimsel yayınlar bunlar. Bilimsel, evet, yayınlar neticesinde olan şeyler. Bakın Nature dergisinin da, evet, kaç Nature tarihli dergisi yayını bu? 2004. 2004 tarihli, 2004 yılına ait bir bilimsel araştırmanın neticeleri bunlar.
3 milyar 800 milyon yılına dair yine kanıtlarında bulunduğunu.
Evet. Canlının yeryüzünde 3.8 milyon yıl önce bulunduğuna dair kanıtlar diye anlatılıyor, evet, aktarılıyor.
3 milyar 800 milyon, evet, yıl önceki.
Maşallah.
Bir de tek hücreli fosilin zaten bilim dalı var. Bugün Maden Tetik Arama Enstitüsü'nde birçok paleontoloğun ihtisas alanı bu. Yani tek hücreli canlılar bulunabilen, fosiller araştırılabilen, bunun için bilim insanların olduğu bir bilim dalı bu. Yani gayet ortada bir konu. Böyle bir açıklanacak şey, saklanacak bir konu da yok yani.
Evet. İşte bilmeyen insanlara ne diyorlar? Hayır, işte Kambriyen patlaması diye nitelendirdikleri, işte bütün o 80 kadar filmin bir anda ortaya çıktığı o 540-570 yıl önceki, milyon yıl önceki devir. Bunların vücut planları incelendiğinde kompleks yapılara sahipler. Dolaşım sistemleri var. İşte kabuklu canlılar var, bunlar arasında yumuşakçalar var aynı şekilde. Bakıyorsunuz işte ayakları bile var yer şey denizin yüzeyinde yürümek gözleri üzere. Var. Gözleri var. İşte dolaşım sistemleri var, solungaç sistemleri var. Hiç de öyle basit canlılar değil. Oldukça gelişmiş yapılara sahip halleriyle ortaya çıkıyorlar. Evet. Ve birbirlerinden tamamen farklı yapılara sahip olarak çıkıyorlar. 80 filum, 80'i de apayrı vücut planlarına sahip haliyle çıkıyorlar. Yani birbirlerine benzeşir bir tarafları da yok. Hani evrimcilerin aradıkları odur ya, işte bakın birbirine benziyor, bunlar birbirlerine aynı kökenden geliyor demeye çalışırlar ya hep. Öyle masal uydururlar tabii ki. Evet. Bakıyorsunuz ilk canlılar zaten birbirlerinden apayrı yapılarla bir anda ortaya çıkmışlar. Ne demek bu? Yaratılış demek. Allah'ın kusursuz bir anda ol demesiyle nasıl yarattığını gösteriyor bize. Evet, bunların daha alt tabakalarda ise ataları olabilecek, bunlara daha az, birazcık daha benzeyen, yok yarım onların işte sahip oldukları sistemlerin yarısına sahip daha ilkel canlılar zaten yok. Ne var? İşte az önce göstermiş olduğunuz gibi işte tek hücreli canlılar var, çok hücreli canlılar var. Fosillerini de görüyoruz. Arada bir boşluk yok. Yani bilinmedik bir boşluk yok. Bilinmedik bir tabaka yok. Bütün tabakalar zaten açıkça ortaya konmuş. Evet. Nerede ne canlılar tarih boyunca yaşanmış, yaşamış. Zaten bunu detaylı olarak paleontoloji bize veriyor bunun bilgilerini.
Evet, veriyor. Doğru.
İnşallah.
Devam edelim isterseniz. Şimdi bir ilahiyatçı şahıs var. Yani bazı ilahiyatçılar işte Kur'an'da evrimin geçtiğini iddia ediyorlar. Yani öyle bir şey zaten kesinlikle yok inşallah. Zaten olsa Allah evrimle yarattı denir. Yani evrimin herhangi bir delili olmuş olsa evet, zaten ortada bir bilgi olduğu için mutlaka bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Yani bunun nasıl olduğu sorun değil. Yani evrimle de olsa, direkt de olsa bir bilgi olduğu için mutlaka bir bilgi sahibi gerekiyor. Yani bu demagoji yapılacak bir konu değil. O yüzden evrimli olmuş olsaydı zaten evrimli olduğu kabul edilirdi. Yani Kur'an'da geçiyor olsa yine kabul edilirdi. Evet. Şimdi bakalım bu ilahiyatçı şahıs ne diyor?
Ne diyor? Bir adam evrenin Tanrı tarafından yaratıldığında bilinç dünyası içerisinde inanabilir.
Sesi veriyor.
Bu onun insanoğlunun ya da varlıkların işte inorganikten organiğe bir efendim şey ağacı dediğimiz, soy ağacı dediğimiz bir türleşmeyle ortaya çıktığı önermesinin yanlışlığını falan göstermez.
Evet. Burada şimdi bir insan canlılığın Allah tarafından yaratıldığını kabul edebilir. Ama bu onun işte canlıların ortak bir atadan geldiğini reddetmesini gerektirmez diyor. Yani evrimi bir insan kabul edebilir. Yani Allah'ı da kabul edebilir, evrimi de kabul edebilir diyor. Ama yani biraz önce de dediğimiz gibi canlıların ortak bir atadan geldiğine dair hiçbir delil yok. Yani biz niye böyle bir şeyi kabul edelim? Değil mi? Yani normal aklı başında bir insan hiçbir delili olmayan bir şeyi niye kabul etsin?
Evet. Şimdi burada şey, bir defa olarak, ilahiyatçı olarak, Kur'an'ı bilen bir insan olarak bir defa ayet-i kerimede Allah buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gücün ve kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu bir bilselerdi diye Allah evet, buyuruyor inşallah ayet-i kerimede. Bir defa bir ilahiyatçı bunu bilir. Kuvvetin olduğu kesin. Yani bir canlılık ortaya çıkıyorsa bu bir kuvvetle çıkıyor. Bu bir bilgiyle çıkıyor az önce senin de söylediğin gibi. Tesadüf bir kuvvet arz etmez. Bir şey değil ya, bir merci değil. Bir karar mekanizması değil yani tesadüfün kendisi. Tesadüfle hiçbir şey olmaz. Ya bırakın orada bir şey olsun diye olmaz orada bir şey. Yani evet, değil mi? Inşallah. Yani bir güç, kuvvet, bir karar mekanizması olmadan bir şey ortaya çıkmaz zaten. Ancak ve ancak Kur'an'da da Allah'ın buyurduğu gibi, bize bildirdiği gibi gücün ve kuvvetin tümü Allah'ın inşallah.
İnşallah.
Ve eğer bir şey ortaya çıkıyorsa bu evrimle de olmuş olabilirdi. Olabilirdi gerçekten.
Evet.
Biz yani bunu yine kabul ederdik, bakardık. Bunu fosil bilim bize buna ait kanıtları ortaya koyardı. Biz de nasıl olmuştur? Tesadüfen yine olmaz. Allah'ın emriyle olmuştur derdik. İnşallah.
Evet, inşallah. Bir de zaten Kur'an'da evrimle değil, kusursuzca bir yaratılışın varlığından bahsediyor Allah. Onunla ilgili ayeti de okuyabiliriz. İnşallah. O Allah ki, şeytan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü onu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir diyor Allah. Haş suresi 24. ayette. Yani Allah net bir şekilde bildiriyor. Kusursuzca var edendir. Ki zaten Allah'ın yani böyle evrimle var etme gibi bir ihtiyacı yok. Yani biz mesela rüya görüyoruz. Rüyamızdaki insanlar evrimle mi var oluyor? Bir anda Allah yaratıyor. Değil mi? Evet. Bir anda görüyoruz. Evet. Yani Allah'ın izniyle, Allah izin verirse cennete gidince cennete giden insanlar, müminler karşısındaki kişiyi evrimle mi görüyor? Yani o karşısındaki kişiler işte evrimle mi yaratılıyor? Cennette var olan mesela insanlar. Hiçbirisi evrimle yaratılmıyor. Allah bir anda oğul diyor. Zaten Allah Kur'an'da birçok ayette bildiriyor. Oğul demesiyle anında oğlu verir diyor Allah. Yani Allah'ın evrimle yaratmaya ihtiyacı yok. Hani Allah öyle dilemiş olurdu. Evrimle yaratmayı istemiş olurdu. Biz de bunu gözlemlerdik ve kabul ederdik. Evet. Ama öyle bir şey olmamış yani. Bunu zorlamanın bir manası yok.
Bilim zaten buna Allah'ın bir anda yarattığını, çok mükemmel, üstün bir aklın öyle göreceğimiz şekilde yarattığını inşallah gösteriyor.
Evet.
Mesela bununla ilgili bir bilim adamı Michael Behe var. Onun bir açıklaması var. Onu mesela gösterebiliriz izleyicilerimize. 4 numaraya basarız. Evet. Bakın hani diyorlar ya evrimciler, bilim haşa evrim destekliyor. Bakın aslında bilim nasıl? Evet. Pardon. Bir şey oldu. Biz başka şey devam edelim mi?
Evet, şimdi? Yaratılışı normalde bir gerçek olduğu, bilimsel bir gerçek olduğunu pek çok bilim adamı söylüyor. Yani bu Galileo'dan bu yana bu şekilde zaten kabul edilen bir şey. Einstein olsun, Stephen Hawking bile her ne kadar sonuçta Hristiyan olmadığını söylüyor. Yani üçlemeye inanmadığını. Çünkü neden? Diyor ki tek bir yaratıcı var diyor. Yani kusursuz bir yaratılış var diyor. Big Bang diyor, yani evrenin, kainatın bir anda kusursuz bir şekilde, çok hızlı bir şekilde gelişiyor olarak, yani patlama diye ifade ediliyor ama sonuçta bir anda yaratılıyor olması kainatın. Diyor ki bu diyor üstün bir zeka, üstün bir akıl tarafından mümkün olabilir böyle bir şey diyor ve tek olan, bir olan Allah'ı varlığını anlatıyor kendi ifadesinde. Stephen Hawking bile.
Evet.
Yani bu bilimin her dalında, biyolojide de böyle, fizikte de böyle, kimyada da böyle, pek çok bilim, astronomide de böyle, pek çok bilim adamı zaten bunu ifade ediyorlar. Ve günümüzde artık yani bilim gittikçe ilerledi biliyorsunuz. İnsan genom projesi mesela insanın nasıl bir bilgiyle yaratıldığını ortaya koydu. Bütün canlılarda bakıyorsunuz aynı alfabeyle yazılmış olan bilgi var. Niye daha farklı değil? Eğer farklı başlar olsaydı, farklı güçler olsaydı canlı ortaya çıkarabilecek. Tesadüfler de bundan bir tanesi olsaydı.
Evet.
Neden farklı şekillerde yaratılış şekliyle ortaya çıkmasaydı? Çıkabilirdi pekala. Buradaki işte kuzey kutbundaki bir hücre diyelim DNA'sı olmazdı da başka bir şey olurdu. Ama işte güney kutbundaki başka şekilde, güney yarımküredeki canlı başka şekilde mekanizmalara sahip olurdu. Hücresinin içindeki organeller farklı yapıda olurdu. Niye öyle olmuyor? Her yerde aynı. Çünkü aynı merci tarafından, aynı varlık tarafından yaratıldıkları için, Allah her şeyi yarattığı için böyle oluyor.
Evet inşallah. Zaten hani tesadüfte bir şey olmuyor. İnsanlar hani evrimci kafa şey düşünüyor. Canlılar hani evrimleştiğini, kendi kendine olabildiğini ve bunun da cansızlardan olduğunu söylüyor. Halbuki bizim cansız olarak nitelendirdiğimiz bütün moleküller ve atomların hepsi de Allah'ın bir kontrolü altında. Onlar aday Allah'ın bir kontrolü altında. Mesela su molekülü var. Hani biz diyoruz ya protein kendi kendine oluşamıyor. Dünyada protein, bilim dünyası da proteini icat etmeyi laboratuvar koşullarında oluşturamıyor. Su da öyle. Yani su da bilim dünyasının yapamadığı, icat edemediği, laboratuvarda oluşturamadığı bir yapı. Ve su yaşam için çok önemli bir madde. Dünyada suyun varlığıyla zaten yaşam da hani başlamıştır deniliyor. Hayati bir molekül. Şimdi suyla ilgili çok büyük mucizeler var. Çok büyük iman hakikatleri var. Mesela suyun şöyle bir özelliği var. Bütün sıvılar donduğu zaman büzüşüyor, hacim kaybediyor. Dolayısıyla daralarak ağırlaşıyor ve batıyor. Şimdi bu kimyasal bir kural. Fakat oksijen, su böyle değil. Su 6-4 santigrat dereceye kadar büzüşüyor moleküller. 4'ten sonra genişlemeye başlıyor.
Evet.
4'ten sonra genişlemeye başlıyor. Niye genişliyor? Böyle bir konu yok. Neden genişliyor? Genişlemeye başlıyor. Genişlemesinden sonra daha hafifleşiyor ve suyun kendisinden daha hafif olduğu için üstüne çıkıyor. Üstüne çıkmasının nasıl bir faydası var? Okyanusların üstünde buzlar üstü olduğu için üstünü buzla kapatıyor. Buzla kapattığı için bir ısı yalıtımı sağlıyor. Ve suyun üstünde mesela kutuplarda sıcaklık eksi 50 derece bile olsa buz tabakasının kalınlığı 1-2 metreye geçmiyor mesela. 1-2 metreye geçmiyor. 1-2 metre geçmediğinden dolayı, yani o kalınlık o artmadan dolayı aşağıda foklar, penguenler, çeşitli kutup canlıları orada rahat rahat yaşama imkanını buluyorlar.
İnşallah.
Suyun oluşamamasının sebebi de su dünya oluşurken oluşmuş bir yapı. Çünkü dünyanın oluşumundaki ısı kadar ısıya ihtiyaç var. Hidrojen ve oksijenin o bağları yapıp birleşmesi için dünyanın başlangıcındaki ısıya ihtiyacı var. Şu anda öyle bir ısı uygulanamadığı için su da oluşturulamıyor. Evet. Yani maşallah. Devam ederiz.
Değişik bir şey zaten, yani bilim adamları şu anda laboratuvara giriyorlar. Yani bir mol su elde edebilmek için bayağı bir çaba sarf ediyorlar. Yani işte iki hidrojen bir oksijeni birleştirmek için bayağı bir çaba sarf ediyorlar. Yani okyanuslara bir bakıyoruz. Yani milyarlarca ton su var. Değil mi? Milyarlarca litre su var. Yani bunları kim birleştirdi? Yani buradaki o kadar H2O'yu birbirine kim birleştirdi? Yani insanın bunu sorması gerekiyor kendine. Yani bunu bilinçli bir varlık bile laboratuvarda çok zor yaparken, yani katrilyonlarca mol suyu birbirine kim birleştirdi? Bunu sorması gerekiyor. Tabii buna zaten evrimciler böyle bir konuya hiç girmezler.
Hiç
yani.
Girmiyor, evet.
Ya devam edebiliriz.
Tabii ki. Yıllardan.
Şimdi evrimcilerin yine yüzeysel bakışlarını gösteren bir video bu. Bir soru soruluyor burada.
Şuna bakın.
Olay tamamen yani bilim dışı bir şekilde kalabalığa getirerek olayları örtbas etmeye çaba var.
Çok enteresan konuşmalar var tabii orada. Şimdi evrimciler belli bir süreden sonra zaten böyle sinirlenmeye başlıyorlar. Çünkü yani foyaları meydana çıktıkça bunu sakin bir şekilde örtbas edemeyecekleri için sanki karşı taraf böyle hiçbir şeyden anlamayan bir insan havasına sokup yani sana da anlatamıyoruz artık deyip böyle sanki sinirli havalarına girmiyor. Halbuki
sen anlamıyorsun demek istiyorlar.
Yani o kadar mantıksız bir şey var ki orada.
Sen bir şey anlatmıyorsun ki.
Evet, yani ilk hücre diyor ki iki bakteriden oluştu diyorsunuz diyor. Oradaki şahıs da diyor ki peki bakteri nereden geldi diyor. Ya bu çok net bir soru değil mi yani? Normal bir insan zaten bunu sorar yani.
Mantıklı.
Bakteri nereden geldi? Yalnız enteresan olan orada Aslı Tolun diye hanımefendi var. Çok duyulmamış olabilir. Fondan şöyle bir şey söylüyor. Yani o program sırasında da duyulmamış olabilir. Yani ben sonradan fark ettim. Bakteri nereden geldiğini deyince evrimle oluşuyor yani diyor. Evrimle oluyor diyor. Yani bu iki cümleyi kullanıyor. Evrimle oluşuyor ya yani.
Duymamıştı.
Evrimle oluyor yani. Hatta zaten bir daha dinleyelim. Çok yani dikkatli şey dinlersek zaten. Çok komik bir açıklama.
Zaten onun nasıl olduğunu açıkla diye sen oradasın.
Evrime geliyor. Ben hayatımda bu kadar şey cahil. Nereden geldi bakteri? Söyleyin. Şunu bakın. Ya suçlama olmadı. Hayır. Ben genel. Yapmaya gerek yok ki. Bakteri nereden geldi?
Yani süper enteresan bir açıklama.
Nasıl oluyor? Oluyor yani.
Evrimle oluşuyor yani. Evrimle oluyor diyor.
Biz kabul ettik, sen de bunu kabul et. Evet. Sorgulama. Var mı öyle şey yani, böyle uydum kalabalığa mantığı? Çünkü Allah onu uyarıyor yani. Eğer bir ayet-i kerimede yine Allah bildiriyor bize inşallah. Yapılmaması gereken bir davranış olarak. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyacak olursan seni saptırırlar diyor. Doğru yoldan saptırırlar diye Allah uyarıyor insanları inşallah.
Evet, ayetin devamında onlar ancak zanla uyarlar. Komşu şeytan Allah'a sınırım. Ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler diyor.
Evet.
Hani bilimle yalan söyler
değil,
mi?
Evet.
Zannediyor, tahmin ediyor. Yani işte oluyor ya yani diyor evrimle. Yani evet. Bilimle öyle alakası yok onun. Bir somut bir şey oturmuyor yani. Böyle tahminen zanla yalan
söylüyor. Müminin özelliği, Müslümanın özelliği zaten araştırıp öğrenmek, doğrusunu öğrenmek. Mesela biz de burada anlatıyoruz. Bizi izleyenler zaten gitsinler kaynaklarına, öz kaynaklarına, her şeyi yine araştırsınlar. Yine öğrensinler. Biz bunu istiyoruz. Yani gerçekleri öğrensinler. Biri televizyonda evrimle oluyor yani, adı da önünde de işte Boğaziçi Üniversitesi'nden profesördür diye bu kişi dediğine inanarak insan hayatını şekillendirmez. Ne yapacak? Araştıracak. Kaynağına inecek, özüne inecek. Bakacak gerçekten böyle mi? Bu kişi doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Bakıyoruz, yalan söylüyor. O zaman nedir? Demek ki bakın çok büyük bir tehlike var çünkü burada. Nedir buradaki amaç? Buradaki amaç evrim teorisinin amacı, Darwinizmin amacı insanları tek bir yaratıcının Allah'ın varlığına iman etmekten alıkoymaktır.
Evet.
Ve deccaliyetin sistemidir bu. İnsanları gerçekten de işte böyle şuursuz sürüler haline getirip daha kolay yönetme, daha kolay yönlendirme amaç edindiği, hedef edindiği için tabii ki dindar olmasını istemiyor deccal, şeytan. Hiçbir şekilde istemiyor. Ve insanları bu Darwinizmin işte televizyon, medyayı da kullanarak çok güzel bir şekilde hep hile yöntemleriyle, kandırma suretiyle imandan, evet, dinden uzak tutmaya çalıştılar bugüne dek.
Halbuki Allah da onlara bir tuzak kurdu, ayette söylediği gibi. Şimdi bilimle yola çıktılar. Halbuki bilim döndü, şimdi kendilerini yuttu, toprağın altına çekti gibi yani.
İnşallah.
Az önceki videoyu hazırladım, isterseniz gösterelim. Bilimin aslında ne gösterdiğini anlatmak açısından. Şimdi bu Michael Behe
bir biyokimya profesörü, dünyaca tanınmış Amerika Birleşik Devletleri'nde.
Evet. Ve diyor ki
the conclusion of design is a scientific one, an empirical one, based completely on the observable system.
Bak, somut, bilimsel, gözlemlenebilir bir yapıya dayanmaktadır diyor. Bütün kainat, dünya ve bütün canlılar baktığımız mantıksız hiçbir şey yok diyor. Bilim çünkü nasıl işler? Mantıkla işler, bilimin kurallarıyla işler, somut gerçeklerle işler. Biz diyor bunu karşılaşıyoruz diyor. Bak, amaçlamıştır. Bilinçli bir dizayn vardır diyor. Yani ön kabul, tabu, değil mi? Böyle bir şeyle değil, tamamen son 50 yılda bizim yaptığımız, incelediğimiz bilimin öne koyduğu gelişmelerle bizim öğrendiğimiz diyor, bilinçli bir tasarım vardı inşallah. Evet.
Evet, yani normal bir akıl var diyor. Her şeyde nereye bakarsak bakalım bir akıl var ve amaçlanmıştır diyor, hedeflenmiştir. Çünkü bakıyorsunuz hücrenin içine sokulması gereken belli şeyler var, ürünler var, ham maddeler var. Bu ham maddelerin girmesi için de özel proteinler üretiliyor. Öyle proteinler ki bunun bilgisi zaten DNA'da kodlanmış, şifrelenmiş olarak buluyoruz biz bunları. Bu şifreler deşifre edilip kopyası çıkarılıp sitoplazmaya götürülüp ilgili bir ribozom yapısının içindeki yine proteinden imal edilmiş bir yapı ribozom. Ribozomda bu şifreler deşifre edilerek bir üretim yapılıyor ve bu protein üretiliyor. O protein böylece sonra gidip vücuttaki o 100 trilyon hücrenin hangisi ise artık ihtiyaç duyan hücre, o hücrenin içine gerekli ihtiyaç duyduğu ham maddeyi içeriye sokuyor. Burada bir amaç var mı? Var. Plan var mı? Var. Tasarım
var mı?
Yani tasarım bunun yanında yani ifade etmekte şey kalır yani basit kalır. Yani çok yüksek bir akıl ve şuurla çok büyük bir kuvvetle Allah'ın nasıl yarattığını görmüş oluyoruz burada.
Evet inşallah. Mesela o hücre zarından içeri almada etken bir protein var. Yani hücredeki her zar, hücre zarındaki her protein, hücre zarında gömülü proteinler var. Bunlar hücre zarına gümrük kapısı dersek, sınır dersek, evet, proteinler de oradaki gümrükçü. Sınırda evrakları kontrol edip içeri girmesi uygun mu, değil mi? Bunu sınayan gümrükçüler. Mesela bestropin diye bir hormon protein var. Bakıyor, kalsiyum ihtiyacı belirdiği zaman kalsiyumu hücrenin içeri almasında etken bir gümrükçü. Eğer bunda bir bozukluk olursa, yani bestropin yani o gümrükçü mesela ayrıldı, işinde çalışmıyor, o zaman kas rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Üç tip çok ciddi kas rahatsızlığı ortaya çıkıyormuş. Yani sadece bir proteinin kalsiyum gibi hayati bir elementi hücrenin içerisine alamaması sonucunda canlıda çok ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bu hücredeki yüzlerce hücre zarındaki proteinlerden sadece bir tanesi. Bunun gibi etken, birçok önemli elementin içeri alınmasında etken yüzlerce protein var hücrede. Evet. Bu sadece bir tanesi var.
Ya burada özel bir amaç var. Amaca yönelik olarak daha önceden bir plan var işleyen. Buna göre bir yaratılma var detaylı bir surette.
Evet.
Maşallah.
İnşallah.
Yani boş bir konu yok. Allah
razı olsun. Devam edelim o zaman.
Devam edelim.
Biyolojinin temeli eğitim çünkü.
Bu yine Aslı Ton'un isimli şahıs. Biyolojinin temeli evrim diye bir iddiada bulunuyor. Yani biyolojinin temeli evrimdir diyor. Şimdi bu iddia da kesinlikle yanlış bir iddia. Çünkü evrim konusunun biyolojiyle bir zaten alakası yok yani. Bir delili olmadığı için, biyolojide gözlemlenebilir hiçbir yönü olmadığı için. Yani biyoloji konusu canlıların işte yapılarını inceliyor. Değil mi Cihat Hocam? Sen daha iyi biliyorsun. Evet, Onur Hocam sen de daha iyi biliyorsun. Canlıların yapılarını inceliyor, hücrenin yapısını inceliyor, proteinlerin yapısını inceliyor. İşte canlılar arasındaki çeşitlenmenin varyasyonlu olduğu bulundu mesela, biyolojinin bulgularından bir tanesi bu. İşte onun haricinde protein nasıl sentezlenir? İşte bakteriler nasıl hareket eder? Yani bunları araştıran bir bilim dalı biyoloji. Biz burada evrim var mı? Yani bu saydıklarımız veyahut da bunun gibi binlerce konuda evrimle ilgili bir şey var mı? Yok.
Evet.
Yani evrim bir pagan felsefesi. Yani bilimle zaten hiçbir alakası yok evrimin. Ve canlıların doğada kendiliğinden oluştuğunu iddia eden bir pagan felsefesi. Pagan dini evrim. Yani biyolojiden evrimi çıkarttığımız zaman biyoloji bayağı bir ferahlayacak. Yani bayağı bir rahatlayacak. Evet. Yani öyle biyolojinin temeli evrim zaten çok komik bir cümle yani. Bu hiç alakası olmayan bir şey. Ki zaten birçok bilim adamı da bunu kabul ediyor. Yani evrimi biyolojiden çıkartırsanız biyolojide hiçbir değişiklik olmaz. Yani aynen yoluna devam eder diyorlar.
Tabii. Hem daha gelişerek devam eder. Evet. Yani bir şeyi evrimle açıklamaya çalışmak kadar yorucu bir şey var mı? Sürekli kısır döngü içerisinde dönüp dolaşacak. Yani gelecek, olmadığını görecek. Tekrar başa dönüp açıklamaya çalışacak. Yine gelecek, olmadığını görecek. Yine tekrar başa dönecek. Sürekli bir kısır döngüye girecek yani.
Zaten bilim adamlarının çok vaktini almış bir şey.
Falan. Yani. Evet. Hala da belki almaya ama çok azaldı. Artık dünyada bayağı sayısı azaldı. Ve o yüzden de teknolojik açıdan bayağı da bir ilerleme oldu.
Evet. Yani mesela bir bilim adamı var diyor ki 20 senedir meyve sinekleri üzerinde mutasyon denemeleri yapıyoruz. Yani bir türün değil, tek bir enzimin dahi oluştuğunu gözlemlemedik diyor. Yani şimdi o 20 senesini böcekleri mutant haline getireceğine başka bir şeyle uğraşsa 20 sene içerisinde bambaşka şeyler bulacak belki. Başka bir evrimci şahısına diyor ki işte sürüngen kafatasıyla memeli kafatasının yapısını inceledim. 40 sene boyunca hiçbir benzerlik görmedim diyor. Yani bunun için 40 sene uğraşmaya gerek yok ki. Yani bakarsın değil mi? Yani sürüngen kafatasına 4 saniye bile almaz yani. Bu 40 sene uğraşılacak bir konu değil ama kafa olarak evrimi ispatlamaya kilitlendiği zaman insan 40 sene boyunca bir ümitle tabii uğraşıyor. Yani normal işte acaba neresini benzetebiliriz falan. Yani buna uğraşmaya gerek yok. Bize bilim şunu gösteriyor. Canlılar yeryüzünde birdenbire var oldu. Bakıyoruz bir türü bir türe çeviren bir mekanizma var mı? Yok. Protein kendi kendine oluşuyor mu doğada? Oluşmuyor. Hücre de oluşmuyor. Demek ki yaratılmış. Yani bu bilimsel olarak bilimin çıkardığı sonuç bu. Biraz önce Michael Behe'nin söylediği şey de o. Yani şu anda Allah inancıyla canlıları bir varlığın yarattığı sonucu bizim bilmediklerimizden dolayı değil, son 50 sene içerisinde öğrendiklerimizden dolayıdır diyor. Yani son 50 yıl içerisinde bilim o kadar gelişti ki biz canlıları bir varlığın yarattığını gözlemliyoruz diyor. Yani bilmediklerimizden dolayı 150 sene önce hücreye içi su dolu bir baloncuk diyordu bilim adamları. Dolayısıyla çok rahat oluşur diyorlardı. Yani doğada kendi kendine oluşabilecek bir şey diyorlardı. Ama bilim gelişince bir hücrenin bir şehirden bile daha kompleks olduğu anlaşıldı. Yani o yüzden doğada tesadüfen oluşmasını bırakın. İnsanlar dahi şu anda zaten yapamıyorlar bunu.
Şeye geçebilir miyiz? Ben bir şey göstermek istiyorum da. Üçe geçebilirsek.
Üçtüm.
Evet. Şimdi BBC'de 24 Haziran tarihli bir haber çıktı. Burada şöyle ifade kullanılmış. Deniyor ki balığın nasıl yüzgeçleri nasıl ayağa dönüştü, kollara dönüştü? Buna ait bir veri bulunmuş. Bir kanıt bulunmuş diye söyleniyor. Ki o da neymiş? Efendim balıktaki belli genler, yüzgece ait genler eksilmiş, yok olmuş ve böylece kollar ortaya çıkmış. Ayaklar ortaya çıkmış.
Ya acayip sallamışlar.
Şimdi bu konuda
var mı deli yok.
Bu konuda işte çeşitli araştırmalar yapmışlar. Genetik olarak detaylı olarak incelemeler yapmışlar ve buldukları şey aslında bu. Şu. Kara canlılarında yüzgece ait bilginin olmamasını buna kanıt olarak gösteriyorlar. Tamam. O yok. Doğru. Doğru ama
balık da nereden çıkıyor?
Artı şimdi evrimin ortaya koyması gereken zaten pek çok şey bu arada yeni şey ortaya çıkmış olması gerekiyor. Ya balığın metabolizması tamamen farklı karadaki bir canlıdan. Karadaki canlının çok çok fazla değişik yapıları var. Yalnızca yüzgeçler değil ki değişik olan. Yani yüzgeci olmayınca karada yaşamaya tamam başlıyor şeklinde bir şey önermede bulunamazsınız ki, bir iddiada bulunamazsınız ki. Bunun bir defa solungaçları akciğere dönüşmüş mü? Dönüşmüş. Solungaçla akciğer arasında bir benzerlik var mı? Bir ara form var mı? Bir ara değişim var mı? Yok.
Mümkün değil.
Onun genetiğiyle bunun genetiği arasında bir benzerlik var mı? Kesinlikle yok. Apayrı metabolizmalar, apayrı sistemler, apayrı fizyolojiler. Biri suyun içindeki oksijeni özümsemeye yönelik olarak devamlı bir akış sistemi, işte solungaçta nasıl çalıştığını bilirsiniz. Devamlı bir su akımıyla suyun içindeki oksijeni özümser ve hücrelerine aktarır balık. Evet. Akciğerde ise bir boru vardır. Ağızdan ya da burundan alınan sistemle, gaz. Hava yolları sistemiyle, evet. Gaz sistemi alveollere ayrılır. Alveoller devamlı şişik vaziyettedir ve böylece hava akımı gerçekleşir bunun içinde ve onun işte zar sistemiyle belli, çok apayrıdır yani. Bunun anatomisi de farklıdır. Evet. Çalışma sistemi de apayrı, da tamamen hiçbir şekilde benzerlik arz etmez. Değil mi? Evet. Yani bunu geçtik, bu bir. Bunu bir kenara bırakalım. Solunum sistemi apayrı. Dolaşım sistemi apayrı. Boşaltım sistemi apayrıdır. Mesela balıklarda böbrek diye bir şey yoktur. Ama kara canlılarında vardır. Neden vardır? Çünkü balık suyun içinde bütün toksik maddelerini, toksinlerini yüzeyinden şey sistemiyle, yani ozmoz sistemiyle beraber atarken çok rahat bir şekilde böbreklere ihtiyaç duymaz. Devamlı zaten suyun içinde olduğu için bunu kolaylıkla yapar. Böyle bir sisteme ihtiyaç duymaz. Ama bakıyorsunuz kara canlılarında böbrek gibi bir sistemin zaten sıfırdan var olması lazım. Yani yepyeni genetik bilginin var olması gerekiyor. Akciğerde nasıl yepyeni genetik bilgi varsa, boşaltım sisteminde yepyeni genetik bilgi olarak var olması gerekiyor. Evrimcilerin şu şekilde BBC'de yayınlanan bu haberde olduğu gibi, işte genetik bilgi eksildiği için ayaklar ortaya çıktı iddiası çok komik, görüyorsunuz. Bunun böyle bir iddiada bulunmak yerine bize yepyeni genetik bilginin nasıl ortaya çıktığını ortaya koymaları asıl gerekiyor. Evet, böyle bir mekanizma da olmadığı için tabii ki bulunamıyorlar böyle bir iddiada da. Yani temellendirebilecekleri bir doğada böyle bir mekanizma olmadığı için tabii ki giremiyorlar böyle bir konuya da.
Yani nereden tutturabilirsek diye şey yapmış. Hakikaten o çok önemli. Diyor ki hani biz bir bilginin yoktan DNA'ya hani ekleyebileceğini açıklayamıyoruz. Diyor oradan bilgi çıkartınca diyor geriye kalanlar böyle sanki balık geninde solungaçlara ait olan, değil mi, genleri çıkarttığımızda sanki geriye çok güzel akciğeri açıklayan genler var gibi. Hani bunu mesela şöyle, bu DNA olsa, değil mi, bu mesela kitap, bunun içerisinde binlerce harf var. Bu DNA olsa, o balığın DNA'sı olsa, evrimci şunu diyor, buradan diyor mesela birkaç tane sayfayı alıp kopartın diyor, atın diyor. Bu diyor mesela bu kıyamet alametleri kitabı, bu bambaşka bir kitaba dönüşecek diyor. Değil mi? Balığın geni olacak, kara canlısının geni. Bunu ifade etmeye çalışıyor. Yani bu böyle mantıklı bir şey olabilir mi ya? Şurada bir tane kelimenin yerini değiştirsen cümle düşüklüğü olur. Bir tane sayfayı çıkarsan konu olduğu gibi gider.
Kopar, evet.
Evrimci diyor ki bundan iki tane sayfayı çıkartıyorum ben diyor. Bu kıyamet alametleri değil, artık başka bir kitaba dönüşmüş oluyor diyor.
Bakın burada da yine yani bunu o kadar beğenerek anlatıyorlar ki, bakın işte bulduk şeklinde. Yani sansasyonel bir haber olarak işte sevine sevine anlatıyorlar. Bakın yine bir bilim sitesinde kanıtlarla konuşmak gerekir, değil mi? Ama bakın burada masal var yine aynı şekilde. Nature dergisindeki o az önce bahsettiğim haberi anlatmış. Diyor işte iki tane genin eksilmesi sonucu balıklar suda yaşayan canlılar, karada yaşayan canlılar haline dönüştü diyor. Yani bütün o yeni sistemlerin, yepyeni apayrı sistemlerin nasıl oluştuğunu açıklamıyor. Ama bakın neyi anlatmış burada? Bir resim koymuş. Bunu biraz detaylı olarak görelim. Diyor ki 385 milyon yıl önce işte balıklar vardı ve şeyleri vardı diyor. İşte yüzgeçleri vardı. Sonra bunlar Tiktaalik Rosea'nın kollarına dönüştü diyor. Tiktaalik Rosea'nın biz sahte bir fosil olduğunu geçtiğimiz programlarımızda onu defalarca yapan, anlattık zaten.
Yapan adam bunun açıklamasını timsah, nasıl evet, icat ettiğini.
O sanatçının İşte nasıl bir timsah kafatasına, nasıl kendi hayallerindeki bir yaratık olsun diye bir balığın vücudunu nasıl eklediğini açıkça zaten kendi ifadeleriyle görmüş olduk. Bakın o sahte fosili dayanak göstererek devam ediyor ikinci aşama. Sonra diyor zaten bak arada, yani bu sahte fosili kaldırdığımızda, Tiktaalik Rosea'yı kaldırdığımızda zaten balık var, bir de kara canlısı var.
Evet.
Görüyorsunuz. Yani zaten arası yok. Arada bak yalnızca o tiktaalik rozaya var. Zaten sahte olduğu bugün bilinen bir şey artık. Evrimcilerin evet. elinde başka hiçbir şey yok. İşte bu masalı bu sahte fosille süsleyerek sanki gerçekmiş gibi anlatmaya çalışmışlar. Nerede anlatmaya çalışmışlar? Bir bilim sitesinde, Phys.org denen çok ünlü bir bilim haberleri sunan bir sitede. Nature'deki bu işte sözde bilimsel makaleyi destek göstererek sevine sevine anlatıyorlar kendi aralarında. Yani işte tamam bulundu artık şeklinde. Yani böyle çizimler yaparak bir masalı gerçek hale dönüştürmeniz mümkün değil. Bunu çizimlerle değil ancak kesin delillerle ortaya koyarsanız bu bir gerçekliği ifade eder. Evet. Böyle bir deliliniz olmadığına göre de yani masalları istediğiniz kadar bu şekilde şekillendirin, çizin. Bir şey olmaz yani. Bir kimseyi inandıramazsınız böyle şeylerle.
Evet, zaten evrimci birçok bilim insanı şey diyor kitabına başlarken. Baştan diyor biz delillerin zayıflığını olmadığını kabul ediyorsak diyor devam edelim konuşmaya. Yoksa diyor evrimle alakalı pek söyleyecek bir şeyimiz yok diyor. Evet. Yani böyle elde yapılan çizimler, yapılan sahte fosiller. Yani gen eksiltmesiyle bir şeyin açıklanması ne kadar garip. Bunu genetik mühendisine söyleseniz güler. Yani bir ya çocuğa söylesen desen ki şu kitabın
sen nasıl genetikçisin dersin. Yani sana nasıl diploma verdiler, nasıl sen sınavları geçtin denir değil mi böyle bir adama?
Evet. Yani eksiltmeyle demek bu kadar aciz duruma düştüklerine göre demek ki yoktan bir şeyin var olması, bu üstün sanat değil mi? Allah'ın bu üstün kudreti, her yerde var olan ihtişamın, yani bu genetik bilginin, canlardaki bilginin varlığını açıklayamamaktan, bunun altında ezilmekten artık yani hocamız söylüyor ya plakonik hareketler başlar. Onun gibi böyle bir panik eğilimcilerde evet. böyle DNA'dan gen eksiliyor ki gen eksiltmek de bir kere uzmanlık isteyen bir konu. Yani bir DNA'dan anlamlı bir geni oradan çıkartıp almak. Yani o bir içine girmiş değil mi? DNA'da kromozomlar halinde bulunuyor genler. Yani paketlenmiş halde bulunuyor. O paketin içinde daha ince paketler var. Onun içerisinde daha ince paketler var. Yani ince bir iplik için sürekli sarılarak oluştuğu çok girift bir yapı. Böyle şey yumağı gibi değil mi? Saç yumağı gibi.
Evet.
Bunun içerisinden hangi genin ne işe yaradığını, hangisinin yüzgeç geni olduğunu onu orada bulup keşfedip, o geni oradan izole edip çıkartmak zaten bir genetik mühendisliğe harikası olur. Bunu adam söylüyor. Bu da kendi kendine oldu diyor. Yani neresinden baksak bir garip bir saçma bir şey yani.
Zaten yani bu şimdi insanları şu çok fazla yanıltıyor olabilir yani işte dünyanın işte en büyük bilim literatürü sahibi insanlar işte bilimsel olarak çok yüksek rütbeye sahip olan insanlar bunu söylüyor diye bir yanılgıya düşebiliyor insanlar. Halbuki evet. Allah zaten bunu Kur'an'da bildirmiş. Yani ayette Allah şu şekilde buyuruyor inşallah şeytandan Allah'a sığınırım. Biz onları ateşe çağıran önderler kıldık diye buyuruyor Allah. Kasas suresi 41. ayette. Yani Allah inkara çağıran, ateşe çağıran kişileri yaratacağını bildiriyor. Yani sınav, Allah'ın sınavı inşallah bu. Ama tabii insanlar bu önderleri, işte yüksek rütbeli, dünyanın bir numaralı işte bilim adamları falan gibi rütbeleri olan kişileri dinlemeyip doğruyu görmesi gerekiyor insanların. Yani sınav burada inşallah. Allah detaylı olarak Kur'an'da bize bildiriyor. Ve ahirette de mesela bu yalanlara kanan insanların durumu var. O insanlar yani o yalana bile bile kanan insanlar diyor ki siz bize gece gündüz Allah'ı inkar etmemizi emrediyordunuz diyor şeytan Allah'a sığınırım. Bize gece gündüz Allah'ı inkar etmemizi emrediyordunuz.
Yani evrim teorisini anlatıyordunuz.
Evet. Yani bakıyoruz gündüz gazeteyi açıyoruz bakıyoruz işte kayıp halka bulundu işte eksik bir şey bulundu. Ondan sonra gece televizyona bakıyoruz evrimle ilgili yine bir film yine geçenlerde 4-5 gün önce yine bir evrimle ilgili bir film gösterildi. Dinozorlarla ilgili ve böyle evrimi savunan bir film. Yani sürekli olarak bir inkara çağırma, ateşe çağırma olayı var. Ama işte tabii Allah korkusuyla yaklaşınca ve Allah korkusu olduğu zaman insanda Kur'an'ın zaten hak olduğunu görüyor. Ve Allah'ın uyarılarını net bir şekilde görebiliyor. Yani ahirette o duruma düşmemek için Allah dediğim gibi bizi çok fazla uyarmış. Yani çok fazla ayette evet. uyarmış inşallah.
Allah nasip ediyor değil mi? İnşallah doğru evet. bilgiyi biz doğru yanlıştan ayırabiliyoruz Allah'ın izniyle.
Evet inşallah. İnşallah.
Ben de az önce genden bahsettin. Yani gen eksiltmesinin nasıl saçma bir iddia olduğunu şurada daha detaylı olarak görebiliriz bu animasyon filmde. Şöyle başa alabilirsen. Yani dediğin gibi
bu kromozom.
DNA hücrelerin çekirdeklerin içinde, her çekirdeğin içinde, her hücrenin çekirdeğinin içinde genetik bir materyal var, genetik bilgi var. O hücrenin nasıl çalışacağına, o canlının ne gibi özelliklere sahip olduğunun çok çok detaylı hali. Burada 1000 ciltlik bir ansiklopediye ait bir bilgi nasıl, 1000 ciltlik bir ansiklopedinin içinde sayfalarca bilgi vardır. Böylesine bir bilgi o hücrenin çekirdeğinin içine sıkıştırılmış.
Evet.
Nasıl sıkıştırılmış? Bakın burada kromozomlar halinde sıkıştırıldığını görüyoruz. Buradaki animasyonda oynatınca bakın kromozomun detayına şimdi daha ineceğiz. Elektron mikroskopuyla artık fark edilebilecek küçüklükler bunlar.
Evet, kromozomun
görüyorsunuz. Açılınca evet. O paketin açıldığında bir sarmaldan oluştuğu görülüyor.
Onun içinde bir sarmal daha.
Evet,
onun
o sarmal yine başka histonlar tarafından başka bir hale getirilmiş, paketlenmiş. Ve DNA'yı burada açılmış haliyle görüyoruz. Ve gen denen bölge işte DNA'nın belli bir uzunluğu.
Evet.
Yani her yeri değil. Belli bir uzunluğunda, belli bir yerinde belli özellikler tarif ediliyor. Kodlar, moleküler zincir halinde. Moleküller belli bir şekilde sıralanınca belli 4 harften oluşan bir alfabe şeklinde sıralanıyorlar. DNA'da bunu görüyoruz.
Evet.
Ve burada bir tarif var. Belli proteinlerin nasıl üretileceği, hücrenin ne zaman, nerede, nasıl davranması gerektiği çok detaylı olarak tarif edilmiş. Zaten burada bir üstün bir yaratılış var mı? Zaten var.
Evet.
Burada yani zaten burada tesadüf ortadan kalkmış oluyor. Bir, evrimciler az önceki haberde ne diyorlardı? Diyorlardı ki işte belli genler eksilince 2 tane gen eksildi ve balık ne oldu? İşte yüzgeçleri ortadan kalktı. Yerine ayaklar çıktı. Bir defa ayağın bilgisi nerede? İşte o zaten vardı onun içinde. O kalkınca o çıktı.
Yani
bir defa onun genin yani balık nereden bilsin o genin nereden nasıl çıkartılacağını. Elektron mikroskopisi sayesinde biz genin ne olduğunu bugün anlamış durumdayız. Yani 20. yüzyılın sonlarında artık biz bunu fark ettik, öğrendik.
Evet.
Balık zaten bunu nereden bilsin? İhtiyacına göre bunu belirlesin ve o genleri eksiltsin. Tabii balık bunu yaptı demiyorlar. Bazı belgesellerde işte balık işte bunu kendi ihtiyacına göre buna karar verdi ve yaptı gibi böyle masal uyduruyorlar da. Tesadüf bunu yaptı diyorlar. Biraz daha nasıl yaptı dendiğinde. Tesadüf bunu nereden bilsin? Nereden şekillendirsin? Nereden yapsın böyle bir şeyi?
Ki o balık evet. Günümüzde hala yaşıyor. Hala evet. Var. Hiçbir değişikliği de yok.
Balık değil balık mi? Olarak var. Kara canlıları da yine kara canlıları olarak var. Hiçbir şekilde aralarında yok. Bir benzerlik de yok. Genetikleri de apayrı. Artı bir geni çıkardığınızda pleiotropik etki denen bir etki vardır.
Evet,
genetikte
evet.
Çok iyi bilinen. Bunu en birinci sınıf genetikte okuyan birinci sınıf öğrencisi bile çok iyi bilir. Biyoloji öğrencisi de bilir bunu. Sizler çok iyi bilirsiniz örneğin. Bir geni çıkarttığınızda pek çok gen bundan zaten etkilenir. Bugün artık biliniyor ki tek bir gen yalnızca kendine ait bilgileri kontrol etmiyor. Başka genleri de aynı zamanda kontrol ettiği anlaşılmış durumda.
Evet.
Yani. Ve buna pleiotropik etki deniyor. Siz bir geni çıkardınız, onu zaten bütün her şeyle bütün vücut zaten etkileniyor bundan. Buradan şu sonuç çıkıyor. Balık olarak var bütün genetiğiyle. Kara canlıları da kara canlılara ait genetiğiyle bir anda var. Yani bunlar arasında bir benzerlik, bir dönüşüm böyle basit şekilde anlatmalarla olabilecek bir masalla yok, zaten mümkün değil.
Bak mesela onunla ilgili tam bir video var.
Bir aramız var ondan sonra devam edelim.
Tabii.
Tamam. İstersen hocam.
Evet sevgili izleyenlerimiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar hocam var programımıza devam edeceğimiz diğer kardeşimiz. Ve yine Akın hocamla beraber yine evrimcilerin sahtekarlıklarına devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Başka evet. Bir videoya bakalım.
Evet. Öyle de devam edebiliriz. Son tamam. Bir videomuzu gösterelim.
Bir videomuz var yine. Şimdi burada şöyle bir soru soruluyor yine. İşte aynı atadan geldiğimizi bilimsel olarak nereden biliyoruz diye bir soru soruluyor. Şimdi çok net bir soru değil mi? Aynı atadan geldiğimizi bilimsel olarak nereden evet. Biliyoruz deniliyor. Bakalım cevabı neymiş?
Biz aynı atadan yani. Geldiğini kabul ettiğimiz için bu yöntemi ya, kabul ediyoruz.
Hocam. Evet yani tamamen böyle safsata bir cevap geliyor burada. Yani evrim teorisini savunanların durumunu görüyoruz biz burada.
Aynı atadan geldiğimizi kabul ettiğimiz için bunu da böyle kabul ediyoruz.
Evet aynı atadan geldiğini kabul ettiğimiz için biz bu yöntemi kabul ediyoruz diyor.
Evet.
Yani burada bir ön kabul var. Yani herhangi bir bilimsel bulgu yok. İşte aynadan geldiğine dair bir verilerin değerlendirilmesi, gözlemlenmesi ve bunun sonucunda işte çıkartılan bir işte bilimsel bir veri yok. Tamamen biz öyle olduğunu kabul ettiğimiz için bu yöntemi kabul ediyoruz. Yani evet, böyle bir şey, şan. Böyle bir cevap bir insan kabul eder mi? Aklı başında bir insan. Yani ben böyle evet. bir şeyi kabul etmem.
Komedi filmi gibi yani.
Ya iki kere iki beş eder diyor. Neden beş eder? Yani bunu kanıtla böyle neden beş edeceğini söyle. Çünkü öyle biz bunu ediyoruz. Böyle kabul ediyoruz. Yani demek böyle bir yanlış var mı göz göre göre?
Yani demek ki evrimin hiçbir delili yok. Tamamen ön kabullerle işte canlılık bir anda oluşmasına rağmen halen daha tek hücreden türediğini iddia ediyorlar. Çünkü ona kilitlenmişler yani. O hiçbir şekilde bütün deliller canlılığın bir anda oluştuğunu gösterse bile hiçbir şekilde kabul etmiyorlar.
Ki gösteriyor zaten gösteriyor.
Ki öyle evet.
Yani milyonlarca 350 milyona yakın fosil var. Canlıların hiçbir şekilde değişmediğini, hep çağlar boyunca hep sabit kaldıklarını, hiçbir şekilde başka bir şeye dönüşmediklerini ispatlayan fosiller var. Hayır diyor, biz yine şey yapacağız diyor.
Diğer türlü.
Darwinizme inanacağız. Değişmiştir, değişmiştir. Evet. Ama değişmediğini zaten paleontologlar söylüyor. Evet. Bundan sonra da yeni bir fosil bulunmasını zaten böyle bir şey beklentileri zaten kalmadığını söylüyorlar. Niye sen hala bunda ısrar ediyorsun? Evet, ben bunda ısrar edeceğim diyor.
İnşallah. Burada tabii Kur'an'ın bir mucizesi açıkça gözüküyor. Kur'an her çağa hitap ediliyor ve bir ayette bir ifade geçiyor. Onlar zan ve tahminle yalan söylerler diyor. Yani burada bir yalan var. Yani hiçbir delil yok. Ne o zamanı görmüş etmiş. Bir de saçma sapan mantıklar. Yani böyle insan artık gülecek mi, cevap mı verecek? Yani böyle acayip bir durumdalar hakikaten. Programın evet. ilk bölümünde de bu bakterilerle ilgili bir şey iddialar vardı işte. Hücrenin hücrenin kökeninde bir bakteri diğer bakteriyi işte yutarak şey oluyor. Yani bunu diyen biri biyoloji azıcık okuduysa ve bunu söyleyebiliyorsa çok ciddi bir hasar var demek ki. Yani bir şekilde bir yerde bir hasar var.
Evet.
Çünkü yani hakikaten bu o kadar onların cahil olduğunu, o kadar böyle garip bir durumda olduklarını gösteriyor ki. Bir tane örnek yoktur ki biyolojide. Yani bir hücre başka bir hücreyi yesin, yani sindirsin, içine alsın, sindirmesin. Yani onu aldığında onu sindirir. Yani bir bakteri, fagositoz deniliyor buna. Lizozom organeli var, sindirim enzimleri var. Zaten alma da o sebeple olur. Yani ondan faydalanma maksadıyla olur. Onu parçalarına böler. Ya da işte bir virüstür, parazittir. Bazı dahiyane teknikleri kullanarak hücrenin içine girer, hücreyi mat eder. Evet. Yani burada böyle içine girecek, öyle duracak. Böyle bir şey örnek yok yani. Ayrıca mesela onların o cahil aklı neden bu iddiayı öne sürdü? Baktılar, hücrelerin içinde mitokondriler var. Mitokondrilerin içinde de hem böyle olağanüstü bir teknoloji var. Enerji üretiliyor oradan. Ve o enerji üretilirken çok sayıda enzim el ele vermiş. Mükemmel bir iş yapılıyor ve bugün onun bir örneği yok. Yani biz yapamıyoruz. Orada da bazı şeyler buldular. DNA kanıtları buldular. Kanıtı demeyeyim de mitokondri özgü DNA'sı var. Evet. Şimdi onların o cahil aklı hani diyorlar ya işte işte orada da protein var, orada da protein var. Bunlar birbirinden türemiştir. Yani hiçbir delil olmadan böyle saçma akıllarıyla iddiaları oluyor. Onlar da işte mitokondri DNA var. Acaba bu mitokondri DNA bir başka bakterinin şeyi olabilir mi? Yapısı olabilir mi? Şimdi baktılar, incelediler. Mitokondrinin içinde eğer bir bakteri ise oradaki DNA'yı o bakteriye özgü proteinlerin yapısını üretmek durumunda. İncelendiğinde mitokondrinin DNA'sı ürettiği proteinler çok çok az. Yani mitokondride bir sürü enzim, bir sürü protein, bir sürü yapı proteini kullanılıyor. Hı hı. Bunların %90'dan fazlası hücrenin ana DNA'sında. Yani hı. belli başlı bazı proteinlerin, o da bazı kısımları. Mesela meşhur Ali Demirsoy'un bir örneği vardı. Sekromji eder. Bir maymunu alın, daktilonun başına oturtun, onunla insan tarihini yazması gibi derler. Saçma sapan.
Böylesine imkansızdır evet. yani.
Burada aslında şöyle bir durum var. Onu daha biraz gelişmiş bir şekilde anlatması lazım. İki tane maymun var. İki tane maymunu, iki tane daktiliye oturtuyorsunuz. Birisi tuşlara basıyor, diğeri tuşlara basıyor. İkisinden anlamlı bir roman çıkıyor gibi bir durum demesi lazım. Neden? Evet. Çünkü mesela Stockholm C aslında öyle bir protein ki müthiş kompleks. pek çok parçadan oluşuyor. Bunun bir kısmı mitokondrin içinde üretiliyor. Bir kısmı da normal DNA'nın içinde üretiliyor.
Çekirdekteki
DNA'da. Ve bunlar bir araya getiriliyor. Yani bambaşka yerlerde üretilen protein sanki mükemmel ortak bir robot yapılacağını bilircesine parçalarını mükemmel üretiyor. Ve onlar başka proteinlerle taşınıp monte ediliyor. Birbirine monte ediliyor. Evet. Yani her aşamasıyla büyük bir mucize olan durumu onlar o cahil akıllarıyla göremiyorlar.
Bilgisizce insanları saptırıyorlar. Evet. Yani İnşallah. Bilgi olmadan saptırıyorlar.
Evet.
Masalla saptırıyorlar. Bunu ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de Allah, Cenab-ı Allah çok açıkça zaten bildirmiş böyle insanları, bilgisizce insanları saptıracaklarını bize haber veriyor Allah.
İnşallah. Evet, inşallah. İnşallah.
Biraz önceki Aslı Tolun'un söylediği şey de yani aslında materyalistlerin, ateistlerin genel bir durumu yani hepsinde olan bir durum. Çünkü sadece amaçları Allah'ı inkar etmek üzerine kuruluyor. Yani bilimle zaten ilgileri yok. Yani bilimle ilgilenmiyorlar zaten. Bilim diye bir konuları yok. Amaçları sadece Allah'ı inkar etmek. Bakın Harvard Üniversitesi'nde genetikçi, evrimci bir sözde bilim adamı var yine. Richard Leontine diye. Onun söylediği şöyle bir söz var. Bizim materyalizme bir inancımız var diyor. Bu a priori yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu diyor. Biz bu dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bizi bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz diyor. Yani bakın burada yani facia bir açıklama var ve bilimin kimlerin elinde olduğunu biz burada net bir şekilde görüyoruz. Sadece materyalizme önceden kabul edilmiş bir bağlılığı olduğunu söylüyor bu kişi. Önceden ben materyalizmin bütün varsayımlarını kabul ediyorum. Hiçbir bilimsel delil benim için önemli değil diyor. Ondan sonra ben bilimin verilerini materyalizme uyacak şekilde yorumlarım diyor, kurgularım diyor. Mesela materyalizme göre ne olması gerekiyor? Ara geçiş formu olması gerekiyor. Bakıyorum yok mu? Ben kurgularım diyor. Hiç önemli değil diyor yani olup olmaması. Bir tane sahte ara form yaparım. Ondan sonra onu bütün insanlara sunarım. Alın size ara form. Ya benim için bilim önemli değil ki diyor adam.
Kurgulamak, uydurmak.
Evet uyduruyor yani.
Uydurma bilim olmuş oluyor. Evet. Kurgu bilim, uydurma bilim. Evet. Böyle şey olur mu? Kabul edilir mi böyle bir şey?
Cihat Hocam senin anlattığın mesela.
Evet.
Yani o balıkta sürüngen arasındaki geçiş. Bununla ilgili bir delil var mı? Hayır. Yoksa o zaman kurgularız diyor yani hiç sorun değil.
Uydururuz.
Değil diyor yani.
Uydurmuş pekala.
İlk hücre kendi kendine oluşabiliyor mu diyoruz. Olmuyor. Ama kurgularız. İki bakteri bir araya gelmiştir diyor. İşte birbirine birleşince diyor ilk hücre olmuştur diyor. Alın size hemen bir kurgu diyor. Yani hiç sorun değil diyor. Yani her konuyla ilgili istediğiniz kadar kurgu üretebiliriz diyor. Yani bu şimdi bilimle alakası olmayan insanlar kesinlikle. Yani şu anda Harvard Üniversitesi'nde veyahut da işte başka üniversitelerde üst rütbelerde olmaları kesinlikle onların doğru söylediği anlamına gelmiyor. Kendileri zaten itiraf etmişler. Önceden kabul edip bilimin bütün bulgularını istedikleri yönde kurguluyorlar.
Şimdi bu bakterinin içinde sadece hücre dışından gelen paketlerin alınması değil, bakterinin içinde de veya hücrelerin içinde daha doğrusu böyle özel ambalajlarda taşınıyor bilgi. Mesela.
Bilgi yani DNA mı?
Bilgi deniyor. Kastım protein, ürünler.
Protein, evet.
Mesela burada buna işte şuna bir örnek verebiliriz. Özel olarak protein kılıfları var. Bu protein kılıfları içeride olan proteinleri korumaya çalışıyor. Yani hücrenin içinde böyle bir asidik yapı olabilir. Veya işte demir, ağır metaller var. Serbest radikaller var. Bunlar hep böyle zarar yönünde çalışıyor.
Proteinlerin yapısını parçalayıp bozabilecek tehlikeler var hücrenin içinde.
Bunlara karşı Allah çok özel bir koruma sistemi yaratmış. Koruma kılıflarıyla beraber taşınıyorlar.
Gidecekleri yere.
Evet. Yani nasıl ki siz mesela Çin'den bir ithalat yaptığınızda ne yapılıyor? Düzgün böyle işte kutulara konuluyor. Hatta böyle köpüklerle korunuyor. Böyle sarsıntıya karşı ayrı tedbirler düşünülüyor. Kartonlarla çevriliyor falan. Bir türlü düşünceyle hareket ediliyor. Koruma içgüdüsüyle. Burada da öyle. Yani burada bir protein başka bir proteini korumakla görevli. Elbette ki yani mesela değil mi materyalist felsefe neyi söylüyor? Çatışmayla ilerleme olur diyor. Halbuki öyle değil. En küçük yapıya indiğinizde yani elle vermeyi de kardeşçe birbirini kollamayla işler yürüyor.
Yani burada o zaman bir defa hücrenin içinde böyle proteinin yapısını bozacak bir ortam olduğunu bilen bir akıl var.
Evet.
Bir,
evet.
Buna ait tedbirleri alan bir akıl var. İnşallah. İki, yine tabii ki yine aynı akıl. Yani her şeyi bilen bir akıldan bahsediyorum. İnşallah. Tek akıldan bahsediyorum. O Allah'ın aklı inşallah.
İnşallah.
Allah'ın yaratması bu. Daha sonra o proteinin bilgisini DNA'nın içine koyan yine aynı akıl Allah. Daha sonra onu bu üretilecek olan proteini koruyacak olan protein kılıfını yine proteinden müteşekkil yani şimdi evet. Değil mi? Zaten başka bir malzeme değil. Yine onun DNA'daki bilgisini yine yazan, oraya yerleştiren yine Allah. Onu ürettiren yine Allah. Ve bunu bu şekilde de gelip paketlettirip üzerine yerleştirten yine ki başka proteinlerin yardımıyla bu paketleme gerçekleşiyor evet. Yine aynı şekilde. Evet. Onu yine yapan yine Allah. Hiçbir aşamasında zaten tesadüf evet, yok.
Maşallah.
Her aşamasında bir akıl var, maşallah. Bir yaratılış var. Maşallah. Evet.
Şimdi sayısız protein dediğin gibi sayısız protein bu işte görevli. Son aşamada bağlantı noktasında mesela bir başka bir zara bağlanacak bu.
Evet.
İşte dynamin denilen bir protein kullanılıyor. Yani pek çok protein kullanıyor. Bu son aşamada görev alan. Sadece onda yani ufak bir hata bu sistemin buna yapışmasını engelliyor.
Evet.
Yani dolayısıyla yani böyle iç içe geçme, onu sindirdim, aldım, içime girdi, hiçbir şey olmadı öyle değil. Her aşama mükemmel bir düzen gerektiriyor. Bakın burada sadece yani protein kılıflarının yapımı, etrafına sarılması... Yani onları geçtik. Yani sadece o bağlantı noktasındaki son aşamayla ilgili bir protein. Bunun gibi bu, bir sürü protein.
Bu pardon şeyi soracağım. Evet. Dynamin hücre zarına bağlanması aşamasında mı kullanılan
evet, bu
protein?
Şey paketçikler hareket ederken Golgi'den endoplazmik retikulumdan
taşınırken
bir zardan başka bir zara bağlanıyor paketçikler. O bağlanırken zarlı yapı var çünkü orada. Bağlanırken işte hem bir sürü protein yer alıyor. İşte en son aşamada da bu dynamin görev alıyor. O,
evet.
O koparmada veya bağlamada. Ondan dolayı yani mesela bakıyorlar bilinçli olarak o ilgili gende değişikliğe uğratıyorlar bilim adamları. Mesela sineklerde. Bakıyorlar çok ciddi yani bakın hücrenin içinde ufacık bir olay bu.
Dynamini eksiltince ne oluyor?
Evet, ne oluyor? Ufacık şeyde yani sinekler çok temel fizyolojik rahatsızlıklar yaşıyorlar ve öyle sinekler fazla yaşamıyor.
Evet.
Dolayısıyla yani böyle mutasyonla böyle iyi bir şey olduğunu zannetmek süper cahilce bir şey.
Yani burada protein üretimi var mı? Var. Mükemmel bir şekilde üretiliyor mu? Üretiliyor. Ancak taşınması hücrenin içinde bir yerden bir yere taşınması sırasında tek bir proteinin o taşıyıcı proteinin bir detayı olan dynamin eksik diye
evet.
Yani bir yerden bir yere götürülmesi esnasında bozukluk oluyor. Eksiklik olmuş oluyor ve bu yüzden hücre fonksiyonunu yitiriyor. Ve işte bahsettiğin hastalıklar tabii yaşanıyor
evet.
Öyle mi?
Evet. Yani sadece götürme değil. Götürüyor, yerine getiriyor ama yerine ulaştıramıyor. Çünkü orada o bağlantıyı sağlayacak proteinde bir arıza var.
Evet.
Yani işte bir paket götürdünüz, evi ta Amerika'dan getirdiniz... İşte İstanbul'da bir eve kadar geldiniz ama kapı kilitli bir türlü de açılmıyor. Onun gibi bir durum var. Ondan dolayı paket evin içine giremiyor.
İstediği kadar sistem buraya kadar
yani
mükemmel
olsun. Yani en ufak bir yerdeki kusur, böyle bir sürü protein var.
Evet.
O proteinlerdeki en ufak bir kusur o zincirleme işlemi bloke ediyor.
Evet.
Ondan dolayı da sistem duruyor. Dolayısıyla tesadüfen böyle mükemmel sistemlerin olması... Çok cahilce.
Yani o zaman tek cümleyle şey diyebiliriz. Yani hücrenin içinde tesadüfe yer yoktur
İnşallah.
Diyebiliriz. Bunu çok güçlü bir şekilde bilim bize ortaya koyuyor zaten.
Tabii ki de, evet.
Yani İnşallah. Bir tane değil, iki tane değil detaylar. Değil mi?
İnşallah. Tabii.
Her aşamada apayrı detaylar var. Hepsi çok hassas bir şekilde ayarlanmış. Ona fine tuning deniyorlar zaten. Çok evet. Hassas bir şekilde bir ayar var. Yani tek bir genin, tek bir nükleotidinin tek bir şeyi, tek bir harfi eksik olsa zaten bütün sistem çökmüş oluyor.
Evet, inşallah.
Maşallah.
Yani her aşaması büyük mucize hakikaten.
İnşallah. Videolarla devam edebiliriz.
Evet, arada onlarla da bakalım.
Gerçekten açıklamalarının yani bu Habertürk'teki sansürsüz programları çok fazla oldu.
Evet.
Ve program saatlerce sürüyor. Dolayısıyla bu süre içerisinde yani doğru bir şey söylenemeyeceği için
masal
sadece yalan söylenebiliyor. Evet. O yüzden çok fazla şey var.
Çünkü bir yanda Serdar Hocam'ın yani bilimsel detaylarda nasıl Allah'ın nasıl yarattığına şahit oluyoruz anlatımları var. Bir yandan da evrimcilerin masalları var.
Evet inşallah.
Karşılaştırma açısından gayet güzel inşallah.
Şimdi evrimcilerin yine çok önemli bir konu. Canlılar nasıl var oldu? İşte bu bilgiler nasıl oluştu? İlk hücre nasıl oluştu? Hepsini sorduğumuzda tesadüf yani bir akıl mı yarattı diyoruz. Hayır diyorlar. O zaman tesadüfen oldu diyoruz. Yine hayır diyorlar. Yani sonra tesadüfen mi oldu diyoruz. Hayır deyip nasıl oldu deyince de tesadüfen oldu diyoruz. Şimdi yani bu espri gibi gelebilir insanlara. Hani bir insan nasıl hayır tesadüf olur mu deyip sonra tesadüf diyebilir. Bakın şimdi ona şahit olacağız net bir şekilde.
Canlı yayında Türk televizyonlarında olan bir şey.
Evet.
Tesadüfi tesadüfi olarak pek çok çeşit ortaya çıkıyor.
Bak, başa alalım şimdi baştan dinleyelim.
Evet. Evrimin tesadüfle hiçbir alakası
tamam,
yok.
Tamam nedir?
Tesadüfi tesadüfi olarak pek çok çeşit ortaya çıkıyor.
Yani bunu, bir daha dinleyebilir miyiz? Yani, ben kaçırdım. Bunu, ben evet, kafamda yani, oturtamadım bir daha.
Buna insanlar belki montaj zannediyor olabilirler. Hayır ben yani bununla ilgili bir montaj yapmadım. İnternette de zaten bu program var. İsteyen herkes açıp bakabilir. Yani burada kişi, yani ekrandaki kişi şunu söylüyor. Bakın diyor, evrimin tesadüfle hiçbir alakası yoktur diyor. Yani bu evrimcilerin kendine emin ve kararlı konuşmaları da çok ünlü zaten. Sonra diyor ki, peki nasıl diyor? Bakın diyor, tesadüfen pek çok çeşit ortaya çıkar diyor.
Bir daha
yani
bu
şaka gibi, bir daha izleyelim.
Evrimin tesadüfle hiçbir alakası
yok. Tamam nedir?
Genişlik tesadüfi, var. Bakın. Tesadüfi olarak pek çok çeşit ortaya çıkıyor.
Yani gerçekten böyle kamera şakası gibi yani. Normal işte bu tarz şeyler yapıyorlar ya kamera şakalarında. Evet. Yani insanların sabırlarını denemek için. Yani onun tesadüfle hiçbir alakası yok. Tesadüfen pek çok çeşit ortaya çıkıyor diyor.
Tabii çok komik bir iddia.
Söyleyecek yani, şey yok buna yani. Ortada bir durum var yani.
Teknoloji harikası canlılar. Onu bir anda adam soruyor. Diyor ki yani bu tesadüfen mi oldu böyle bir teknoloji harika? Mesela şu televizyon tesadüfen mi oldu diyor o anlamda. Adam da utanacak tabii onu diyemiyor. Tesadüfen değil diyor. Ondan sonra da teori halbuki tesadüf teorisi. Yani diğer adı o tesadüf teorisi. Ha yani işte o da aynı şey.
İngilizce
ay, saniye geçmeden evet. Saniye geçmeden dönüp yine tesadüfte ısrar etmesi.
Evet.
Çok
evet.
Onu, komik bir durum.
Özellikle o şahsın öyle çok konuşması var. Yani
evet. Yani izleyenlere tekrar tekrar söyleyelim. Evrimcilerin bu kendinden emin tavırları kesinlikle aldatması. Yani konuşmalarını detaylı olarak analiz etsinler. Yani her dinleyen kişi burada ne söyleniyor? Şimdi çünkü genelde böyle dinlerken şey oluyor insanı. Yani kendinden emin tavır gerçekten hipnoz etkisi oluşturuyor insanda. Yani demek ki kesin doğru söylüyor. Yani bu kadar emin olduğuna göre. Halbuki öyle bir şey yok. Zaten onların taktiği sadece bu. Yani iç, o kadar içi boş bir teori ki.
Evet, bozuk bir konuşma evet. Şekli var burada. Yani bozuk bir mantık yok daha doğrusu. Bozuk mantık değil. Çünkü mantık bir şey. Yani bu buna eşitse bu da buna eşittir diye denir değil mi?
Evet.
Burada bir şey yok. Yani bu buna eşit olmadığına göre o zaman bu da buna eşittir diyor.
Saçma
burada mantıksızlık var zaten evet. Hakim olan.
Şimdi bu mesela bir örnek daha gösterelim. Hücre zarlarındaki hani bu diyorlar ya işte onu yuttu bir anda orada da kaldı falan. Öyle kolay değil yani. Mesela hücrenin içinde ufak böyle zarlı yapılar var. Bu zarlı yapılar eğer birbiriyle bileşecekse özel proteinler, özel alıcılar mesela bunlar alıcılar. Bu şu iki alıcıda hata olsa birleşmiyor. Şuradaki görevli proteinler olmazsa birleşmiyor. Ki bu çok basitleştirilmiş bir şey. Yani onun dışında da burada görevli başka proteinler de var. Bunların yardımıyla şu bakın şu iki tane farklı zarlı yapı bu hücrenin içinde böyle bir sürü zarlı yapı var. Bunlar kendileri birleşip tek zarlı yapı oluşturabiliyorlar. Ama bu dahi düzenlenmiş. Yani hücrenin içindeki bir olay için dahi böyle düzenleyici bir sürü faktör var. Proteinler, birbirini algılamaya yarayan anahtar kilit sistemleri. Mesela binalardan içeri giriyorsunuz. Neyi gösteriyorsunuz? İşte bir kimlik kartınız oluyor. Elektronik olarak geçiriyorsunuz. Orada elektronik bir tanıma sistemi oluyor. İşte burada elektronik tanıma sistemi moleküllerle yapılıyor zarlarda. Ve başka proteinlerin yardımıyla bu tanıma işlemi gerçekleştirip ondan sonra da zar tek bir zar haline getiriyor ve birleştiriliyor.
Yoksa hiçbir şekilde
yok, öyle
herhangi
şey
bir zar evet. Başka bir zarla birleşmiyor.
Tabii
değil
ki
mi?
De yani bunun için böyle bir sürü düzenleyici protein gerekiyor. Bunun başka detaylarını da görürüz.
Yani evrimcilerin o iddiası yani demek ki yine bilim tarafından reddedilmiş oluyor o zaman. İşte bir hücre, iki bakteri hücresi birleşti ve ilk hücreyi oluşturdu. Zaten saçma da zaten ilk hücreyi açıklamada bir şey değil bu. Bir açıklama zaten değil. Zaten ilk hücre o bakteriler zaten nasıl oluştu zaten onu soruyoruz.
Evet.
Ama o iki bakterinin birleşmesi bile zaten bu şekilde imkansız olmuş
tabii
oluyor.
Tabii ki de yani bunun gibi o kadar fazla protein, enzim tanıma sistemleri gerekiyor ki bunun için karşıdakinin yapısını bilen bir akıl gerekiyor. Yani sen apayrı bir şey. Adam diyor tesadüfen ikisi de olur diyor. Tesadüfen olan şey nedir? İki farklı yapıdır. Yani öyle olmaz zaten. Hiçbir şey olmaz da. Hani bir an için kabul ettiğimizi düşünelim. İki tane bambaşka yapı, biri diğerinin hassasiyetini, özelliklerini nereden bilsin? Ona uygun sistemler geliştirip bağlanabilmek için özel araç gereçler nasıl yapsınlar?
Şuursuz atomlar.
Yani hiç mümkünatı var mı? Hücrenin içinde dahi böyle bir şeyler birbiriyle birleşecekse bir sürü protein, bir sürü enzim rol alıyor.
Evet, bu şeye benziyor. Yani uzay mekiğinin işte uzay istasyonu birleşmesi için özel kapıların ayarlanmış, evet. Buna göre tasarlanmış, mühendisler tarafından hazırlanmış, evet. İmal edilmiş.
Tam da öyle.
Buna göre cıvataların her şeyi, detaylarının ona göre ayarlanmış olması gerekiyor ki,
tabii ki de,
uzayda evet. Gidip o nokta harekette anında kusursuz olarak birine bağlanabilsin.
Evet. Bir örnek gösterelim. Bu uzay üssü gibi bir alan. Hücrenin içinde yine bir zarlı bölge bu. Zarlı bölgenin üstündeki...
Zarın üzerindeki proteinler.
Evet. Bunun üzerinde görüyorsunuz bir sürü protein var. Bu proteinlerin amacı daha demin gösterdiğimiz o zarlı yapılar, diğer zarlı yapılara yani şuradaki zarlı yapıya bağlanacaksa tanıması, algılaması, buradaki o bağlantı durumlarını yapabilmesi için düzenlemelerin yapılması gibi bir sürü iş gerekiyor. Dolayısıyla yani öyle iki yapı birbiriyle birleştiğinde yani bunlar öyle tesadüfen olmaz. Bunlardaki bir eksiklik mesela bu RAP proteinleri deniliyor bunlara. Yokluğunda olmaz yani öyle bir şey mümkün değil yani. Böyle bir birleşmenin olabileceğini önceden bilen bir akıl gerekir. O da yani Allah'ın açık varlığının bir kanıtı. Allah'ın aklının tecellisi söz konusu.
Buna göre bir hazırlık yapılmış olması gerekiyor.
Evet.
Çok ince bir plan var. Çok hassas bir ayarlama var yine aynı şekilde.
Evet, inşallah.
Protein üretilmiş bunun için. Bu kapıları açmak için, zarların birleşir hale gelmesi için. DNA'da bunun bilgisi daha önceden yazılmış. O DNA'daki şifre deşifre edilmiş ve üretim yapılmış buna ait proteinler. Bu proteinler üretildikten sonra zara doğru taşınmış. Zarda ilgili böyle bölgeye yerleştirilmiş. Öyle değil mi?
Evet.
Yerleştirilmiş ve bu şekilde ilgili zaman ve yer oluştuğunda koşullar tam anlamıyla gerçekleştiğinde iki zar birleşsin, iki hücre birleşsin diye.
Evet maşallah.
Değil mi?
Yani
maşallah.
Her aşaması mükemmel. Yani o kadar olağanüstü bir akıl gerekiyor ki bu tarz işler için. Hani mesela bir örnek. İşte bir bakteri diyelim bizim hani dedim ya bazı bakterilerde işte zarar vermek kastıyla mesela bizim hücrelerimize girebiliyor ve bunun için de dahiyane yöntemler çalıştırmaları gerekiyor. Yani öyle bir bakteri
yine akıllı sistemler çalışıyor burada. Tesadüfi sistemler
tabii
çalışmıyor.
Tabii ki de inşallah. Ve bunun için neden dahiyane sistem gerekiyor? Çünkü karşı tarafın çalışma prensiplerini bilen bir akıl gerekiyor.
Evet bu çok önemli. Evet.
Evet. Şimdi diyelim bu bizim hücremiz. Bu da işte zararlı bir bakteri. Bu zararlı bakteri içeri girebilmek için bir yöntem uyguluyor. Bunu çünkü sarması gerekiyor bunu değil mi? Böyle bir bakteri geldi etrafını sarar gördüğünde bu öyle kendi kendine olan bir durum değil.
Şimdi makrofajlar sarıyor tabii değil mi burada?
Evet.
Yani onu hatırlatalım.
Buradaki örnek makrofaj değil. Buradaki
herhangi bir hücremiz mi?
Evet yani herhangi bir hücrede olabilir bu. Ama makrofajlarda
nasıl,
da oluyor bu. Evet.
Herhangi bir hücrenin içine nasıl giriyor? Makrofajlarda nasıl bakteri yutuyorların?
Evet. Buradaki durum yani şey özellikle parazit bir bakterinin yaptı böyle dahiyane bir hücre içine harekatı gösteriyor.
Girişi yani.
Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hücrenin yüzeyinde bazı şu ufak çizgileri görüyorsunuz. Bunlar protein yapıları, zincir protein yapıları. Bu protein yapılarının üretimini sağlıyor bakteri. Yani kendisinden apayrı bir bölgede bir üretim yapılmasını sağlıyor. Bu sağlanmasıyla beraber bu uzayan bir zincir oluyor. Çok özel bir protein üretiliyor, aktin proteinleri. Bu uzayan zincir bakteriyi böylece iki taraftan kuşatmaya başlıyor. Şimdi bu bambaşka bir yerde aktin proteini nasıl üretir bakteri?
Ürettirtir.
Ürettirtir. Evet. Bunun için çok ilginç bir sistem kullanıyor. Yani bakteri o diğer yandaki hücreye böyle bir topçuk gibi bir şey sokup oradan kimi maddelerle beraber içeride bir işlemler zinciri başlatıyor. Bunun için mükemmel bir kimya mühendisi olmak, kimya ve biyolojiden anlayan bir insan olmak gerekiyor. Bu içeride bazı sistemler var. Bu sistemleri harekete geçirebilecek bir orada bir ayrıntı var. Ve onu harekete geçirebilmek için benim şunu yapmam bilgisini sahip olmam gerekiyor. Bakteri onu buradaki topçuklarla bağlantıyı sağlayıp harekete geçiriyor. Bunun neticesinde bu aktin proteinleri üretiliyor. Buradaki detay apayrı bir kompleksiklik
şimdi
zaten.
Ben anladım. Seyircilerimiz de anlasın diye evet. Üzerinde durmamız lazım. Biraz daha açıklamamız
tabii,
lazım. Aktin denen bir protein var.
Evet.
Bu protein bol miktarda hücre zarında üretilmeden, bir zincir halinde bir yüzey oluşturmadan bakterinin o hücre tarafından hapsedilip içine alınması mümkün değil.
Evet.
Bakteri de bunu biliyor ve hücrenin içine girmeyi amaçlamış bir bakteri bu elimizdeki bakterimiz.
Evet.
Bir defa böyle bir amacı var bakterinin. Evet. Yani bunu düşünmüş olması gerekiyor. Beyni yok bunun tabii ki bu arada. Onu da söylemek lazım. Gözü de yok. Karanlık bir ortam. Bu aktin proteini ürettirtmeyi
hedef ediniyor
ve buna ilişkin kendi özel mekanizmaları var. Bunları harekete geçiriyor. Hücrenin içine önce delikler açarak bu emri göndertiyor.
Evet.
Genetik bilgiyle mi gönderiyor? Bunu nasıl yapıyor?
Bunun için özel Allah bir salgılama silahçıkları yerleştirmiş bakterinin üzerine. Bu karşı tarafa o salgılama silahını yapıştırıp içine enjekte ediyor kimi maddeleri. Bu enjekte ettiği maddeler işte bakteri içinde bir üretimin başlamasına sebep oluyor.
Hücre içinde bu yani aktin üretimini devreye sokacak mekanizmaları harekete geçiriyor.
Evet aynen öyle. Ve bunun neticesinde de bu aktinler üretilip her iki taraftan sarmaya başlıyor. Çünkü aktin bunu hücre zarını zorluyor. Hücrenin zarını bakteriyi hapsedecek şekilde
saracak şekilde
zorluyor.
Evet.
Yani sadece şu aşaması bile muazzam bir akıl. Yani bakteri karşıda böyle bir sistem olduğunu nereden bilsin? Onu zayıf noktasını bilip, yani zayıf nokta demeyeyim de onu harekete geçirebilecek bir işlemi nasıl yapsın? Her aşaması da mükemmel. Yani adam hızlı söylüyor. Diyor ki işte bakteri diğer bakteri içine aldı. Alana kadar yani nasıl mükemmel sistemler var? Bunların hiçbiri en ufak bir parçası tesadüfen olması imkansız.
O zaman bakterilerin çok yüksek bir medeniyete sahip olmaları gerekiyor.
Evet.
Yani bakteri olmaktan çıkması gerekiyor. Bakteri dedin mikrop şu zaten. Yani niye mikrop olsun? Daha ileri bir şey yapar. Yani çok üstün bir ilimle hareket ediyor.
İnşallah.
Çok üstün bir biyoloji bilgisi var. Genetik bilgisi var. Protein üretiminin ne demek olduğunu biliyor. Hangi proteinin üretilmesi, aktin denen o proteinin üretilmesi gerektiğini biliyor bir defa. Yani ben bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Biz okuyunca öğreniyoruz. Yani görünce, şahit olunca anlıyoruz. Aa bak bakteri bunu yapınca böyle oluyormuş. Demek ki bu işe yarıyormuş öğreniyoruz biz.
Evet, inşallah.
Yani çok üstün bir ilimle bir yaratılış var. Bir enfeksiyonun nasıl meydana geldiğine şahit oluyoruz burada. Ve yüksek bir yani akıl sınırlarımızın çok çok ötesinde bir bilgi seviyesiyle bu gerçekleşiyor. Evet. İşte Allah'ın aklı bu. Allah hem bakteriyi yaratmış hem de hücreyi yaratmış. Bakteriyi hücreyi alt edecek sistemleri bilecek şekilde, kullanacak şekilde yaratmış. Ve bu sistemleri nasıl çalıştığını görüyoruz biz. Burada
evet. Maşallah. Yani evrimciler eğer o işte bakterinin yaptığı işlemde eğer Allah'ın aklının olmadığını iddia ediyorlarsa o zaman o bakteriden daha akılsız olduğunu kabul etmek zorunda. Yani bir hücrenin yaptığını bir insan yapamıyor. Mesela bir hücre...
Bakteri kadar olamıyorsun.
Bir bakteri kadar olamadığını kabul etmek zorunda o zaman. Allah'ın yarattığını kabul etmezse. Çünkü bir hücreye bakıyoruz, saniyede 2000 protein üretiyor. Bakın,
evet.
Bir hücre saniyede 2000 tane protein üretiyor. 7 milyar insan bir araya gelip bir tane protein üretebiliyor mu? Üretemiyor. Şimdi o zaman biz bir hücrenin 7 milyar insandan daha yetenekli olduğunu kabul etmek zorunda kalacağız. Eğer Allah'ın yarattığını kabul etmezse ki Allah'ın yarattığı inşallah çok net yani
7 milyar insanın yapamadığı bir şeyi gözle görülmeyen bir varlık saniyede 2000 tane üretiyorsa
evet.
Belli ki Allah yaratıyor. Yani bunun başka hiçbir açıklaması olamaz.
İnşallah.
Şimdi bu evrimcilerin ilk hücreyle ilgili de açıklamaları var. Yani hepsi birbirinden çelişkili. Şimdi onlarla ilgili bir video buldum. Ona bakalım isterseniz. Yani işte 4-5 farklı evrimcinin birbirinden bambaşka açıklamaları var ilk hücrenin oluşumuyla ilgili. Bakalım şimdi izleyelim.
Bilim bunun ötesinde bir şey söylemiyor. Metafiziktir.
Şimdi ilk evrimci bilim ilk hücrenin oluşumuyla ilgili herhangi bir şey söylemez diyor. Yani o konu metafiziktir diyor. Bilimi de ilgilendirmez diyor. Bir evrimci bunu söylüyor.
Yaşamın kökeni zaten. Darwin'in kitabının adı. Evet. Canlılığın kökeni zaten. Origin of Life. Evet. Öyle evet. Değil mi?
Bakalım şimdi ikinci evrimci ne diyor?
Canlı maddeleri, öncülleri doğada kendiliğinden var olabilir.
Yani sorun. Cansız maddeler canlı hale gelebilir.
Tabii. Gelebilir bu. Tabii. Laboratuvarda deneysel ispatlanmıştır.
Şimdi ikinci evrimci laboratuvarda ilk hücrenin oluşumu deneysel olarak ispatlanmıştır diyor. Tamamen yalan bir açıklama. Böyle bir şey yok.
Evet.
Yani bir hücreyi bırakın. Hücre içerisinde bulunan 10 milyar proteinin bir tanesini bile insanlar şu anda yapamıyor. Ki burada iddia edilen bir hücrenin laboratuvarda kendi kendine oluştuğu bir de yani nasılsa gözlemlendiği iddiası. Bakalım şimdi üçüncü evrimci ne diyor?
Bir cansız maddeden, cansız maddeden, tamam mı? Bir canın oluşumunu laboratuvarlarda bu bilim yapacak. Ben bunu şey yapıyorum. Yapacak. Öyle bir nokta. Henüz yapamadık. Kusura bakmayın.
Şimdi bu evrimcide yani kendi kendine oluşmasını bırakın. Zaten kendi kendine oluştuğunu gözlemleyemiyoruz diyor. Artı bir de şunu söylüyor. Bilim henüz bunu yapamıyor diyor.
Evet.
Yani ben inanıyorum diyor buna. Bu yani kendi çapında bir inanç tabii. Yani bir pagan dini, bir pagan felsefesi. Bir gün bilim bir hücrenin işte oluşumunu laboratuvar ortamında yapacağını iddia ediyor. Şimdi bu 3 tane farklı görüş var şu anda. Dördüncüye geçelim.
Bütün cansız moleküller bir araya geldi bir canlı molekül oldu öyle
evet.
Mi?
Hatta
size mantıklı geliyor mu?
İnanılmaz mantıklı çünkü gözlemliyoruz.
Aşkımız bunu yapılıyor.
Bakın yani özellikle bu şahıs yani maalesef öyle yani çok yalana meyyal konuşuyor. Yani böyle gözlemliyoruz diyor. Ya bakın daha bir sürü örneğini anlattık. Yani hücreden bahsetmiyoruz. Hücrenin zarından bahsetmiyoruz. Organelden bahsetmiyoruz. Bir DNA'dan bahsetmiyoruz. Proteinden bahsetmiyoruz. Ancak amino asit düzeyinde yalanlar söylüyorlar. Yani meşhur Miller deneyleri.
Evet.
Ya daha oralarda böyle uyduruk atmosfer şartları falan kontrollü o da aşamalarla amino asit üretmeye çalışıyorlar. Yani kontrollü aşamalarla. Amino asit
hücrenin
ya daha yoksa. Böyle protein işte organel işte o komple hücre hiç alakaları yok yani.
Evet.
Bu kadar pervasız yalan söylenmez. Yani evet. Şu zamanda söylenmez. Çünkü sen söylediğinde onun cevabı geliyor. O zaman da senin sana baktıklarında insanlar her o söylediğin yalan önceki yalanlarınla beraber değerlendirilir. Dolayısıyla gerek yok yani.
Şimdi bir de dünyanın en bilinen evrimcisi Richard Dawkins var. Yani Richard Dawkins'in şimdi 4 tane işte Türkiye evrimciden izledik görüntüleri. Şimdi bir de dünyanın en bilinen evrimcisi Richard Dawkins ilk hücrenin oluşumu ile ilgili bakın ne diyor?
Oxford Üniversitesi'nden Profesör Richard Dawkins.
Evet.
Self-replicating molecule.
Well, how did that happen?
I told you, I don't know.
Peki o nasıl oluşmuştur diyor. Yani ilk kendi kendini kopyalayabilen hücre nasıl oluşmuştur diyor. Richard Dawkins de diyor ki size söyledim onu bilmiyoruz diyor.
Evet.
Yani şimdi birisi diyor biliyoruz, birisi diyor bilmiyoruz, birisi gözlemliyoruz, birisi yapıldı, birisi yapılacak. Yani belli ki bir yalan var ortada. Yani bu kadar farklı bir görüş bir konuda olur mu ya? Normal bir konuyla ilgili bir görüş vardır. Hücre yapıldıysa yapıldı denir. Yapılmadıysa yapılamadı denir. Yani kanıtı bu, vardır. Bu şekildedir.
Evet. Laboratuvarı vardır. Adresi vardır. Git orada yaptık işte. Evet. Gelirler, gösterirler. Basın gelir, medya gelir. Kameralar çeker. Değil mi? Evet. Dünyada haber olur zaten. İnşallah. Böyle bir şey yok. Böyle bir durum.
Allah da ayette bildirmiş zaten. Şimdi inkar edenler yani sürekli yalan söyleyeceği için dolayısıyla aralarında çelişki olması artık normal olmuş oluyor. Yani bir konuyu farklı farklı yalanlarla anlatınca Allah ayette şu şekilde buyurmuş. Şeytana Allah'a sınırım. Siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz, çelişkili ve aykırı görüşler içindesiniz diyor Allah. Zahirat suresi 8. ayette. Yani zaten diğer konularda da öyle. Yani sadece bu konuda değil. Evrimin tüm konularında hani insanlar şey zannediyor olabilirler. Böyle hani evrimin işte iddiaları bütün bilim çevrelerince genel kabul gören, İşte her konuda herkes aynı şeyi söylüyor. Böyle değil. Evrimin herhangi bir konusunu araştırsınlar. O konuda birbirinden farklı, birbirine zıt çok fazla görüşle karşılaşacaklar. Yani bunu en ufak bir araştırmayı. Bu sadece bir hücrenin oluşumu.
Yani evet. Burada şöyle oluyor. Yani biz de sayısız makale okuyoruz, sayısız kitap okuyoruz. Bilimsel net bulgular oluyor kitapların içinde. Diyor ki işte şu proteinler kullanılıyor, şu enzimler kullanılıyor. Onların da şöyle şöyle detaylı görevleri var. Bunu orijinal yani bilgiye baktığınızda mükemmel yaratılışı görüyorsunuz. Çünkü her biri ayrı bir mucize. Yani tek başına hiçbir protein olamıyor. Ve o enzimlerin, ilgili proteinlerin yaptığı işler mühendislik harikası. Yani ilgili bulan bilim adamlarının yapamayacağı işler oluyor. Harika, insan hayran oluyor. Maşallah. Ama sadece araya böyle cımbızla konmuş gibi böyle bir iki kelime konuyor. Bu evrimle oldu diyor. Bunun hiçbir önemi yok. Yani bunu normal okuyan bir insan normal bilgiyi alır. Oradaki saçma sapan izahı da ibret olarak görür. Yani Allah'ın ayetinin tecellisi. Yani onlar zan ve tahminde yalan söylerler diyor.
Evet.
Buradaki olan olay odur. Yani mesela bazıları bilgi eksikliğinden dolayı bir kompleksi oluyor ve onunla cahil evrimciler için konuşuyorum. İşte diyorlar ki ya bu kadar bilim adamı diyor bir bildikleri vardır herhalde. Yani senin kendi hayatının temeli oluşturan bir bilgiyi sen kendin bir öğren. Yani hakikaten neye dayanarak birileri bir şey diyor. Onu araştırdığında göreceksin ki onların yalanlarıyla karşılaşacaksın. Orijinal bilgi Allah'ın yaratılış delilidir. Onların araya kattıkları şeyler, burada da örneklerini de gördük. Yani söylerken ruh halleri de onu gösteriyor zaten. Yalan, saçma sapan, hiçbir mantığı olmayan. Önce bir şey söylüyor, bir saniye sonra onun tam tersini söylüyor. Böyle yani zan ve tahminle yalanla konuşuyor. Yani mesela bir örnek verelim. Protein. İşte proteinin şundan evrimleştiği düşünülmektedir. Peki buna yönelik bir elde gözlem var mı diyorsun? Yok. Düşünülmektedir diyor. Yani o düşünülmektedir diye onun cahil aklı. Yani cahil evrimci zanlı. Yani evet. net bulgulara bak. Var mı öyle bir şey geçiş? Mesela adam diyor işte mitokondri oldu diyor. Yani şeyle bir bakterinin başka bakteri yutmasıyla. Kardeşim ne alakası var? Yani buna yönelik tek bir bilimsel gözlem var mı? Yani sen ona bak yani. Öyle bir şey yok. Allah hiçbir delil indirmemiştir evrimliğine. Yani evrim bir safsatadır yani. Bunu böyle hakikaten savundukları, yani ben cahil evrimciler için konuşuyorum. Savundukları teori gerçekten böyle bir okusunlar ne anlama geliyor? Kendileri en başta görecekler bunun saçma sapan o kadar temelsiz, o kadar boş bir teori olduğunu.
Bilimin hangi dalıyla ilgilenen insan olursa olsun, hangi dal ama, biyoloji olsun, fizik olsun, kimya olsun, biyokimya zaten protein çok daha detaylı olarak zaten görüyor Allah'ın yaratılışı delilleri. Bir defa astronomi olsun, her dalda, her ayrıntıda bir defa vicdanlı bir insan mutlaka bir gücün olduğunu, Allah'ın yarattığı gerçeği mutlaka görür. Yani bunu kimse inkar edemez. Yani görmediğini inkar edemez. Mutlaka görür. Allah'ın varlığının delilini mutlaka görür. Allah'ın ayetini mutlaka görür. Bakın bir ayeti kerimede Allah insanların görüp de kasıtlı olarak inkar ettiklerini şu şekilde bize bildirmiş, buyurmuş Cenab-ı Allah. Neml suresi 14. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla burada inkar ne demek? Bir şey vardır ve sen onu reddedersin. Evrim hücrelerinin yaptığı bu mu? Bu. İster cahil olsun, ya işte ben bilmiyordum da falan, onun özrü olmaz, kabahati olmaz. Burada çok büyük bir kabahat var yani. Yani kusurlu, herkes kusurlu yani. Kusursuz bir şekilde bir şey yok yani. Masumane bir tavır değil bu. Allah'ın varlığının delilini gördün mü? Gördüm. Bunu niye hala reddediyorsun? Sırf büyüklenme dolayısıyla bak. Yalnızca Allah'ın varlığını kabul etmemek adına, yani vicdanı da kabul ediyor bunu. Kendisi zaten apaçık görmüş. 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar açık bir şey olduğunu. Hala hayır diyor, ben bunu kabul edemem diyor. Neden? Çünkü Allah'ın varlığını kabul ederse Allah'a secde etmesi gerektiğini de biliyor. O zaman Kur'an'daki emirleri, Allah'ın şeriatına uyması gerektiğini de biliyor. Allah'ın nasıl bir hayatla yaşaması gerektiğine dair emirleri olduğunu, namaz kılması gerektiğini, zekat vermesi gerektiğini, oruç tutması gerektiğini de biliyor. Bunları uygulamamak için bunu yapıyor. Yani ben tam bilmiyordum da işte onlar öyle söylemişler, ben de onlara uydum. Bu kadar insan yalan mı söylüyor? Tamam, ben işte böyle özür falan yok yani bu işte. Sen bunu zaten gördün, bir tane delil yeterli. Proteinin tek başına oluşamama gerçeği zaten tek başına yeterli. Ondan sonra kalkıp da yalanlarda ısrar etmek, işte tesadüf mantığına sığınmak, mantıksızlığına sığınmak. Hiçbir şekilde kabul, özür kabul edecek bir durum değil.
İnşallah.
Bu durumda sonuna geldik galiba.
İnşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Harun Yahya TV internet sitemizden yaptığımız yayını burada son veriyoruz. Yarın bizi inşallah 22'den itibaren Harun Yahya TV internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebileceksiniz inşallah. Şimdilik hoşça kalın, hayırlı geceler diliyoruz.